Dejavü yani ne kadar süren bir şey? Mesela şimdi, biz aslında bir anlık bir şeyi uzatıyor muyuz?
Evet, saniyelik bir şey aslında.
Şimdi, yani şimdi şöyle his... bir şey, bu subjektif fenomenleri ölçmek çok kolay değil. Çünkü bunu da tasnif etmek de zor. Bunların çoğu sendromik ve herkesin anlattıklarını bir yerde kümelendirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunlar onun için yani direkt bağlantıları beyindeki işte nörolojik araştırmaları ya da psikolojik değerlendirmeleri de çok zor. Çünkü kimisi bunu saniyeler içinde yaşayabiliyor. Kimisi daha uzun süre bütün gün etkisinde kalabiliyor. Hı hı. Demin de anlatıldığı gibi kimi zaman çok ızdırap veren bir türlü içinden çıkamadığı bir öznel deneyim haline dönebiliyor. Bazıları ise bunu çok keyifli, hoş bir yaşantıymış gibi görüyor. Ama burada birçok bileşen var. Mesela bazı uzmanlar da şey söylüyorlar. Daha önce mesela bir rüya görüp unuttuğunuz bir şekilde bir oradaki olayları tekrar toparladığınızda, çünkü hafıza demek aslında birçok parçaların toparlanmasıyla ortaya çıkan bir şey. Bazen konteksti, mesela bir demin de anlattığınız gibi aslında bir mekan doğrudan sizi oraya götürebiliyor. Sanki olayı da yaşamışsınız gibi geliyor. Halbuki değil. Orada sizi çağrışımınızı hareketlendiren, tetikleyen bir uyaran ve arkasından da subjektif fenomen. Tabii burada çok şeyler giriyor araya. Mesela hadi biraz sonra belki konuşuruz. İşte bütün bu algı işte ve bunların yorumlanması, duyu ve algının birey için ne anlama geldiği motivasyonel faktörlerle de çok ilgili. Yani o anda neyi yaşamak istediğiniz ya da neden kaçmak, uzaklaşmak istediğiniz de beyninizde uyaranları ve oradaki dokuları, işte hücreleri harekete geçirebiliyor. Yani çok kompleks, multifaktöryel bir deneyim. Ama bazı rahatsızlıklarda, psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklarda da çok görülebiliyor. Zorlanım anında olabiliyor. Bazen hiçbir sebep yokken olabiliyor. Bazı bireyler çok çocuk yaşlarda, erken yaşlarda bunları başka algı ve duyu bozukluklarıyla da yaşayabiliyorlar. Dönem dönem artıyor, zaman zaman kaybolup gidebiliyor.
Dejavü ile ilgili bu basitlikte bakmıyoruz başımıza geldiği zaman. Nasıl bir rüyadan, eğlenceli bir rüyadan ya da bir kabustan uyandığımızda etkisi altında kalıyoruz. Hatta bütün gün etkisini sürdürebiliyor. Dejavü de yaşadığımız bir acayiplik. O acayiplikten kolay çıkamıyoruz. Yani bu tecrübeyi yaşıyor olmak aslında şu anda sizin açıkladığınız gibi ah bu muymuş canım, hay Allah gibi bir şey.
Bana ne oluyor diyor.
Bana ne oluyor, evet.
Kontrol bir şey oluyor ama ne oluyor?
Ama bunu getiren bir şeyin tekrarlaması. Eğer bir kere yaşıyorsanız ve bu anlıksal bir şeyse çok önemsemiyorsunuz. Ama bakın Güney'de kültürel bir olgu vardı reenkarnasyonla ilgili.
Bravo.
İnsanların ben bunu yaşamıştım.
Geçmiş hayatta.
Gidiyor birilerini buluyor, o evi tanıyor. Böyle bir şey olduğunda insan şüphe duymaya başlıyor. Nasıl bunu yaşıyorum, nasıl bunu anlıyorum? Yani olayın belki tekrarlanması bunun belirleyicisi. O yüzden de tekrarladığı zaman bir şüphe duymaya başlıyor.
Şimdi hemen bir Can Dinç izleyicimiz diyor ki benim de dejavüye benzer bir şey oluyor ama o olayın nasıl gelişeceğini 2-3 saniye içinde tahmin edip biliyorum ona ne deniyor. Yani aynı anda bir hikaye yazma ve silsileli bir durum mu var acaba? Yani dejavü silsileli olarak da gelebilir mi? Yoksa biz o sırada artık dejavüyü, yaşadığımız dejavüyü anlamlandırmaya çalışırken işin edebiyatında mıyız o sırada?
İkisi de olabilir aslında. Yani eğer...
Ya bu... Bize yazan Can Bey'in söylediği
eğer
durum.
Bu bir tekrarlayan ve süregen bir şeyse o zaman o temporal lob dediğimiz beynin bir kısmında sürekli elektriklenme var.
Şu lobları bir anlayalım mı? Nedir efendim temporal lob?
Keşke bir beyin getirseydik şöyle kavanozun içine.
Seni getirdik ya yavrum.
Bakın benim.
Evet. Nedir?
Benim beynim üstünde.
Nedir temporal lob dediğimiz neresinde oluyor?
Temporal lobu da anlatalım. Beynin orta bölümünde yer alan bir yer. Yani şurası kanat ön bölümü, yani. Kanat kısımlarda. Ön bölümü, evet. Frontal loblar. Onun evet. Hemen gerisinde parietal loblar var. Onun arasında da temporal loblar var. Yani daha içeride kısım, orta kısımda.
Hı hı. Peki ne yapar bu temporal lob?
Temporal lob birçok iş yapar. Hafızayı organize eden mekanizmaların yapı taşları temporal lobdadır. Mesela koku algımızın merkezi o bölgededir. Duysal işlerimizin organize edildiği yerler o bölgede.
Nedir duysal işlerimiz dediğimiz?
Duysal, yani duymayla ilgili. Mesela konuşmamızın algısal kısmı. Yani motor kısmı değil, konuşabildiğimiz kısım değil ama algılayabildiğimiz kısım temporal lobdadır. Çok işlevli bir lobumuzdur temporal lob.
Mesela biz birisine hakaret etmek için, ölen senin de temporal lobun mu yok, nedir bir?
Bunu belki frontal lob için söyleyebiliriz.
Yani mesela ne dediğimizi anlamıyor. Nerede lan senin temporal lobun diyebilir miyiz yani o?
Bence frontal desek daha
frontal
iyi.
Frontal ne yapar?
Frontal daha çok bizim davranışlarımızı kontrol eden ve baskılayan mekanizmaların olduğu yerdir. Eğer bir insan çok kontrolsüz ve baskısız hareket edebiliyorsa nerede sizin frontal lobunuz?
Mesela demek benim için söyleyebilir. Nerede yahu senin frontal lobun? Fakat anlayışım yüksek, demek ki temporalim iyi. Böyle bir şey diyemeyiz. Ben uyduruyorum. Frontal, yani senin frontalin yani, güzel, temporalin yaramaz.
Sosyalleşme, adab-ı muaşeret, kendini düzenleme, diğer insanların çevresinin farkına varmak ve insan olmanın, çünkü ona gelişkin beyin diyoruz. Hı-hı. Öbürü daha ilkel,
frontaldir.
Evet, frontal. Çünkü insanda bu, mesela maymundaki gen yapısı çok yakın olmasına rağmen insanda 10 kat daha gelişmiştir.
Frontal.
Yani insanı insan yapan, bütün türlerden ayıran en önemli beyin merkezi öndeki o frontal lob.
Şöyle i̇şte diyebilir miyiz?
Yürütücü yani işlev diyoruz. Executive function, yani bütün ardışık olarak bunu böyle yaparsam şöyle olur. Ondan sonra bu da böyle olunca ben böyle yaparım. Yani insanı bütün bilimde, felsefede, her yerde bir yere taşıyan beyin kısmı bu öndeki
yani
frontal.
Yani hareketlerinin sorumluluğunu almak filan gibi şeyler.
Eder.
Tabii beyin rahatsızlıklarında zaten orası etkilendiği zaman filtresiz oluyor insan.
Mesela bunamalarda bunu çok görüyoruz. Frontal lob erimeye başladığı zaman hayatı boyunca hiç küfretmemiş bir insanın bir bakıyorsunuz bunama başladığı zaman küfrediyor.
Kontrolsüzler var.
Kontrolsüz yemek yemeye başlıyor vesaire.
Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra ruha geldiğimizde şimdi bakın, bu söylediğiniz değil mi? O zaman ruh nedir çıkıyor ortaya. Yani dini açıdan değil söylediğim. Ruh nedir o zaman? Yani adam söylediğiniz gibi frontal lobu erimeye başladığında o kişi hatırladığımızdan 180 derece farklı, evet, başka bir şeyler yapan adam, o zaman o kimdir?
Ama kişilik değişiyor. Ama bir de sen ruh olduğunu varsayarak bunu soruyorsun.
Ruh nedir? Buyurun.
Ruh var mıdır ki? Bir de onu tartışmamız lazım. Yok mudur ki? Ya bence tartışmayı açmamız lazım.
Niçin
bunu ruhtan ne anlıyoruz?
Meselesi de yok muydu ruhla
21 gram bilmem ne hikaye. 21 gram hikayesi var.
Akciğerdeki gramajla pek alakası.
Akciğerdeki son rezidüel, akciğerdeki son rezidüel havanın da çıkması aslında o. Onu daha sonra da yani ruhtan
halbuki
çok...
Keşke bunu dini açıdan açıklayacak birisi olsa.
Çok rahatlıkla bir şeydi aslında.
Buyurun
aslında
efendim. Şimdi tabii dini açıdan, yani din felsefesi...
Dini açıdan konuşmuyoruz bu gece. Peki. Çünkü konuyla ilgili bir uzmanımız yok. Biz
ama keşke olsaydı.
Mehmet Ali Bulut'u daha önceki programlarımızda
size selam
da ağırlamıştık.
Söyledi. Bugün telefonda konuştuk. Size selam söyledi.
Mehmet Ali Bulut, evet, evet. Niye gelmemiş? Herhalde şey yok.
Vallahi tam bilmiyorum.
Burada değilim diyor. Burada değilim. Yani Mehmet Ali Bulut şimdi olsaydı çok güzel girecektik. Şimdi uzman olmadan nasıl gireceğiz?
Ya benim alanım din felsefesi. Onunla ilgili
buyurun,
şey yapabiliriz.
Buyurun o zaman sizle beraber girebiliriz.
Şimdi tabii İslam dininin içinde olsun, Yahudilikte, Hristiyanlıkta olsun, dinin kendi içinde de ruha nasıl bir anlam yüklenmesi gerektiği tartışılmıştır. Yani şimdi birçok kimse zannediyor ki, yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilikte herkes maddenin dışında ayrı bir cevher var, ruh. İkisi ayrı varlıklar şeklinde bir düşünceyi herkes savunmuştur zannediyor. Böyle bir düşünce var. Fakat birçok kimsenin de ruha verdiği anlam şu olmuştur. İslam kelamcılarında, Yahudi veya Hristiyan teologlarında ruh ayrı bir varlık, yani maddenin içine giren ayrı bir varlık değildir. Maddenin içine o özelliklerin verilmesidir ruhlandırılma. Mesela bizim birçok kelamcımız da böyle anlamıştır. Böyle anladıkları zaman o zaman verdikleri, mesela ona ruhundan üfledim insana şeklinde Kur'an'da geçen ifadeleri de şöyle anlamıştır. Maddi olan o varlığa bir canlılık özelliği verilmiştir şeklinde anlamıştır. Yani şurada ayrı bir cevher var, o maddenin içine sokuldu şeklinde değil, bunun canlandırılması şeklinde anlamışlardır. Yani o açıdan bakıldığımızda dinin içinde de aslında ruhun ayrı cevher olarak tamamen ayrı bir varlık, yani olarak alınması herkesin ortak bir kabulü değildir. Ve de şunu söyleyeyim, yani Kur'an'da da aslında diğer dinsel metinlerde de böyle, maddeden ayrı algılayan bir varlık anlamında bir ruh hiç yoktur. Mesela ne ahiretle ilgili vardır ne dünyada vardır, yani maddi bedenden ayrı bir algı mekanizması olarak ruha atıf hiç yoktur. Yani bunu
Hristiyanlıkta?
Hristiyanlıkta da bence yok ama Hristiyanlıkta da bu iç şeylerde tartışılıyor. Yani,
mesela
şimdi bu demek
baba,
ama
oğul, kutsal ruh, yani o üçlem
trinitide. Şimdi şunu söyleyeyim, yani buradaki cevher mekanizmasını kullanırsak Allah'ın özü için kullanılan bir deyim ayrı. Ben insanın kendi varlığı açısından tarif ediyorum. Yani o kendi iç yapısı, tesisin o ayrı bir mesele. Yani oraya gidersek ayrı bir konuya gelir. Bu insanı ontolojik olarak varlıksal yapısını nasıl anlayacağımızla ilgili bir şey. Fakat şunu söyleyeyim. Zihin felsefesinde de felsefe açısından alırsak insanın consciousness dediğimiz ki felsefede daha çok bu bilinç, consciousness başlığıyla tartışılmaktadır ki o daha çok belki ruh kısmına denk düşmektedir. Nasıl anlaşılacağı hala dünyanın hangi üniversitesine giderseniz gidin en çetin tartışma konularından biridir. Çünkü biz şöyle bir dünyamız var. Yani maddenin içine bakıyoruz. Maddenin içinde itme var, çekme var, dalga olmak var, parçacık olma var. Fakat dikkat edelim dilimize. Kırmızıyı görmek, gıdıklanmak, en ufak bir zihin hali bile bizim maddeyle tariflerimizden apayrı. Biz beyinde baktığımızda bütün bunların bir beyinsel karşılığı var. Ama ne kadar karşılığı olursa olsun bunların iç yapısına baktığımızda maddeden tamamen ayrı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Mesela felsefede bununla ilgili mesela meşhur bir örnek vardır. Mary'nin odası örneği verilmiştir. Yani Mary'nin odası örneği şöyle, onu kısaca anlatmaya çalışayım. Mary diye diyelim fizikten çok iyi anlayan bir kişi vardır. Bir odaya konulur. Bütün hayatı boyunca siyah beyaz bir odada Mary yaşatılır. Gördüğü şey sadece siyah beyaz odadır ve siyah beyaz dışında başka hiçbir renk görmez. Ve fizikte de maddeyle ilgili, görmeyle ilgili, zihinle ilgili, nörolojiyle ilgili bütün her şeyi öğrenir. Ve bir gün bu siyah beyaz odada Mary'ye dışarıya çıkarılır ve mavi, kırmızı renkleri görer. Burada sorulan soru şudur. Mary yeni bir şey öğrenmiş olur mu, olmaz mı? Dikkat edin. Eğer ki içerik sırf bizim maddeyle tarif edebildiğimiz bir şey olabilseydi, yani mavi renk, kırmızı renk gibi şeyler, o zaman yeni bir şey öğrenmemesi gerekirdi. Fakat hepimiz kendi iç deneyimizlere de, yani bir introspection yaparak da bakarsak, bizim kırmızı algımız, mavi algımız, o maddeye indirgenebilen kısmından apayrı bir şey. Yani zihinle ilgili şeyleri bize anlatan şey aslında sadece bir bilimden ziyade bizim kendi içe bakışımızla da tanıklık ettiğimiz bir şey.
Yani o zaman şu tartışmaya da gittikçe yaklaşıyoruz. Yani bizim dışımızda bir gerçeklik var mıdır, yok mudur? Yani eğer bu maddeyle gerçeklik sadece bizim algımızsa, biraz önce verdiğiniz işte örnek gibi, bizim dışımızda...
O çok yaman bir tartışma.
Oralara ben öyle bir şeyi
direkt realizm, bir de indirekt realizm evet. diyorlar. Yani evet. Şimdi bir söz vardır ya, hani algıladığınız şey hakikattir. Yani mesela siz işte bir bardağa bakıp ona çay bardağı diyorsanız, bir uzaylı gelip ona işte silisyum kitlesi içinde bir mayi var diyebilir.
Yani güzelmiş.
Yani
bu.
Tabii ki. Yani bütün aslında bu anlattığınız yani psikolojinin ABC'si, yani ilk başlar başlamaz zaten insanların işte o uyaran, benim tabii duyumsama ve algılama. Tabii evet. Duyuyla algı aynı şey değil.
Benim demek yani istediğim daha çok bu madde indirgeyip açıklayamıyoruz.
Tabii bize mesela ruh doktoru yani bu çok... diyorlar. Bu şu anda mesela psikiyatrlara mesela ruh sağlığı. O zaman ruh hasta olur mu? Yani dediğinizde de biz yani ruhu mu tedavi ediyoruz? Mesela burada sözcükler, kelimeler o kadar zor ki. Yani neyi temsil ettikleriyle ilgili. Aslında akıl sağlığıyla uğraşıyoruz. Ama akıl sağlığı desek o daha ağır geliyor insanlara. O zaman ruh varsa ruhun hasta olur mu?
Yani
ruh,
çok hardcore oldu. Tabii. Bir anda bakın, yani
çünkü
bir dakikanızı rica edeceğim.
Sözcüklerimiz neyi temsil ediyor çok kolay i̇şte değil. Yani bu alanda çalıştığımızda.
Buraya gireceğiz. Hemen buraya
gireceğiz. Konuşmalarımız aslında maddi dünya ile ilgili anlatımlarımızdan ayrı bir dil kullanmaya bizi zorluyor olgu. Evet. Her şekilde bizim mesela bütün zihin durumlarımız, mutluluk, ama şey bunu işte herhangi bir...
bilimin misyonu da hep ölçülebilire, anlaşılabilire çekmektir. Hayır, bilminin, yani her zaman hayır, avuçlarımızdan da, bakın, kaçsa da
çok güzel bir yere geldik. Ben de şirin payısına döndüm. Oraya geleceğim. Bir dakika. Şimdi onu soracağım bir dakika diye.
Siz sıkıntı için bir hormon söyleyebilirsiniz. Veyahut da mutluluk için de bir hormon söyleyebilirsiniz. Yani serotonin şey sadece... Ama bizim mutluluk algımız hiçbir şekilde o hormon evet. üzerinden tarif tam yansıtmayacaktır. Yani buradaki iki ayrı dil farklılığını iyi yakalamak lazım.
Mikro düzeye bakarsanız pozitif bilimlerde de hiçbir şey ölçemezsiniz o zaman. Yani tabii ilgilendiğimiz bizim yani ruh sağlığı, bir insanın subjektif deneyimlerini biz bilimlerde de hiçbir şey ölçemezsiniz o zaman. Yani tabii ilgilendiğimiz bizim yani ruh sağlığı, bir insanın subjektif deneyimlerini biz araştırmaya ya da anlamaya çalışırken bu hep avucumuzdan kaçacaksa hiç bu konuya girmeyelim deyince o zaman bilimde mesela bugün sürekli moleküler düzeyde alt parçacıklar çıkıyor. Ölçebildiklerinden daha ötede başka şeyler keşfedilmeye çalışılıyor. Yani bizim tabii buradaki...
Ama benim anlatmaya çalıştığım şey tamamen ayrı bir şey. Benim anlatmaya çalıştığım şey bizim fiziğin veya biyolojinin incelediği dünyada gördüğümüz şeyle bizim zihinsel durumlarımızla, iç yaşantımızla yaşadıklarımızı tarif edemem memiz.
Farklı şeyler yani söylemiyoruz meta, aslında.
Yok, yani metafizik ve fizik. Ama benim demek istediğim şu. Aynı şey yani ruhun şey varlığı din açısından bir gereklilik olmasa da %100 bizim bilinç durumlarımızı maddeye indirgememiz mümkün olmadığı için felsefi açıdan da aslında ruhu da %100 inkar etmek de hiçbir zaman mümkün olmuyor. Ama bana göre de dini açıdan da bunu bir daha vurguluyorum. Ruh ayrı bir cevher. Evet. Şeklinde olayı açıklamak zorunluluk değildir. Evet. Fakat bizim zihin durumlarımızı eğer ki %100 maddeye biz indirgeyebilseydik, yani bir serotonin şeklinde mutluluğu anlatabilseydik veyahut da sırf dalga boylarıyla veya diğer şeylerle bizim kırmızı algımızı açıklayabilseydik, yani Mary yeni bir şey öğrenmiyor olsaydı o ama olayda bizim işimiz çok kolay olurdu.
İyi de insanın kırmızı dalga boyundaki ışığı algılama yetisi var.
Tabii.
Yani bunu ölçebiliyorlar. Tabii. Mesela köpeklerde yok.
Tabii.
Yani demek ki kırmızı diye bir şeyi aslında insan biliyor, kodlayabiliyor. Tabii. Ölçebiliyoruz tabii. Ama bana yani en başında kırmızıya kırmızı dediler. Ben de kırmızı deyip gidiyorum. O başka bir şey. Buna homunculus yanılgısı derler. Yani bizim algıladığımız beynimizdeki bir başka prosesten geçip tabii yeniden yorumlanıyor.
Bakın, benim
o halde
demek
bu bir aynanın aynada göstergesi gibi sonsuza kadar gidebilecek bir relativizm. Bir görecelilik spiralinde bizim kaybolmamıza sebep olur.
Yani ben tabii örneği burada çok tabii detaylı anlatmadım. Örneğin hiç relativizmle bir ilişkisi yok. Burada anlatılmaya çalışılan şey bizim en basit zihin algımızı bile nasıl biyolojik veya maddi kelimeler, kavramlar üzerinden anlatamayacağımız bu örnekle anlatılmaya çalışıyor.
Anlatmaya yoksa bir relativizm
değil. Fakat biz kırmızı veya mavi bize işte her şeyden daha açıktır. Evet. Çünkü buz onu birinci şahıs ontolojisi olarak yani kendi varlıksal yapımız olarak bizatihi yaşarız zihin durumunu kırmızı ve mavi. Evet. Bizim için herhangi bir bilimsel gerçeklikten de daha nettir. Yanılıyor olsak, renk körü olsak bile evet, dikkat edin. Kastettiğim
benim öznellik zaten psikolojinin veya işte ruh sağlığının, nörolojinin bütün zaten bunlar beraber giden bir tarafıdır. Yani öznellikle ilgili bir sorun yok. İnsanın hani algılarını bireysel olarak tabii nasıl deneyimlediği ve bunu nasıl yorumlayıp bunun kendi iç dünyasına ne anlama
benim anlatmaya çalıştığımı zaten bambaşka yani benim
anlatmaya çalıştığım mola.
Yani fiziğe değerli bunları konuklarım indirgeyemememiz evet.
Değerli konuklarım
dev bir oldu. Evet.
Değerli konuklarım mola. Şimdi çok özür dilerim, harikulade bir yere girdiniz. Çok fena girdiniz baba.
Yani zihin felsefesi felsefenin en zor alanlarından biridir.
Bana birçok fotoğraf geldi Twitter'dan. Şöyle gözlü şeyler koymuşlar böyle anlamayan adamlar
çok
falan.
Çok basit anlatayım.
Biraz, bir dakika yani duralım. İnteraktiviteyi de kaybetmeyelim bu açıdan. Bu arada en çok üzüldüğüm Neslihan'ın durumu. Yani çevirmen arkadaşımızın sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Acaba bugün Neslihan'ı biraz büyütebilir miyiz? Biraz büyütelim ne olur. Neslihan'ı biraz büyütelim. Evet, biraz da kaydıralım. Biraz da kaydıralım. Evet evet çok güzel. Kaydıralım çünkü tamam güzel fazla değil. Tamam.
Bugün işi kalmış.
Bu büyüklükte kalsın. Çünkü hakikaten konuyu anlatmak çok zor. Keza Neslihan şerbetlidir bu konuda. Yani hele hele bir paralel evren ve bilimsel paradokslar programı vardı ki hastaneye kaldırdık ondan sonra. Kolay bir şey değil. Yani duymayanlar için bu çeviriyi yapmak. Sağ olsun, var olsun Neslihan'cığım. Halenur Yıldız Kocaeli'nden arıyor. Buyursunlar efendim.
Merhaba.
Buyursunlar.
Nasılsınız Hakan Bey?
Hemen konuya girelim.
Girdim. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben hani televizyondan takip ederken gayet güzeldi ama telefonu alınca konular çok karıştı. Şu an ne soracağımı bilmiyorum açıkçası.
Evet ve Profesör Doktor Ebru Yaşar da çok sinirli. Çünkü konunun ucu kaçtı diye düşünüyor.
Evet. Sen nerelere gittin o evet bilmiyorum. Ya, o an bambaşka bir rüyalı halime gittim daldım ben.
Evet, bu arada sen söz almak istemiştin Pelin'ciğim.
Çoktan geçti.
Çoktan geçti.
Peki,
Halenur Hanım neye takılmıştınız? Neyi değerli konuklarımızla paylaşmak istiyordunuz? Buyurunuz.
Aslında hani bu kendimle alakalı bir şey soracağım.
Buyurun.
Şimdi ben genelde rüyalarımda hani fark edip uyanmaya çalışıyorum. Hani bir şekilde rüyada olduğumu anlıyorum ve uyanmaya çalışıyorum.
Ben de fark hani edip anladım. Hayır, fark edip değil, o da anlamlı oldu. Fark edip, fark edip dediniz değil mi? Fark edip uyanmaya çalışıyorsunuz.
Evet, evet, fark edip uyanmaya çalışıyorum. Yani bunun neyle bağlantılı olduğunu merak ediyorum açıkçası.
Hemen size gelelim efendim.
Evet, tamamlama. Tamamlamayı istediğiniz bir konuyla alakalı olarak bir korku bence yaşıyorsunuz. Onu tamamlamayla ilgili bir endişeniz var ve onu rüyanızda tamamlıyorsunuz. Rüyalarda çok istediğimiz, çok korktuğumuz veya sizinkinde olduğu gibi tamamlamayla ilgili bir enerjimiz olan bir sembol görebiliyoruz. Haberci rüyalarda var. Yani gelecekle alakalı. İnşallah bu gece bahsederiz diye düşünüyorum. Gelecekten rüyalarla.
Ama her lafınızda da bir kinaye, bir
ayrıca
alttan
ben
dejavu
ile ilgili de birazdan bir şeyler söylemek neyle? İstiyorum.
Dejavu.
Çünkü ben konuşmadım o konuyla ilgili.
Evet.
Siz tamamlayamadığınız bir konuyla ilgili yaşadığınız endişeyi rüyanızda görüyorsunuz. Bir şeyi tamamlamayı simgeliyor. Görmüş olduğunuz rüya.
Peki ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben cinsel rüyalarımda hiç tamamlamak istediğim bir şey yok. Evet. Durup dururken bu rüya, rüyada yani bu olay rüyada ortaya çıkıyor. Yani şöyle inşallah bu gece böyle bir şey görürüm diye uyuyakalmışlığım yok. Hiçbir şeyi de tamamlama.
Ama bilinç dışınızı bilmiyorsunuz.
Bilinç dışımı, bilinç her taraflarımı dışı... biliyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok Allah'a şükürler olsun. Ama böyle bir rüya oluyor. Genelde o rüya hep yarım kalıyor. Niçin cinsel rüyalar hep yarım kalıyor?
Sizde devamlılığı olsun diye demek ki bir ömür. Yani sembolik bir şeyden bahsederseniz
sonsuzlaştırmayı
duyuyorum. Niçin cinsel rüyalar yarım kalıyor ve niçin kabuslar sonuna kadar gidiyor?
Söyleyeyim mi? Yani buyurun. Söyleyeceğim ama hani yanlış da anlaşılmasını istemem. Mesela siz kendi programlarınızda, belki bunu da konuşuruz hep birlikte, cinselliğin çok fazla altını çizen bir birey olarak ya cinselliğe çok düşkün veya cinsellikle ilgili yapmak istediklerinin hepsini tamamlamamış bir enerji aslında vermiş olmuyor musunuz?
Affetmişsiniz onu siz. yani halt etmişsiniz
sürekli
demiyorum.
Sürekli cinsellikten
bahsetmeniz doğru sodur. Affetmişsiniz
onu siz. Cinsellikten bahsetmeniz, spiritüel açıklamaları da var. Bilimsel olanları da diğer konuklarınız.
Benim programlarımda cinsellikten...
Tek merkezdedir.
Hayır efendim. Benim programlarım, biz bunu özellikle editör arkadaşlarımla inceledik. Benim programlarımda cinsellikten konuşulduğu kadar... O kadar az ki bunun kat ve kat fazlası bildiğiniz gibi magazin programlarında keza evlenme programlarında hanımlar için yapılan programlar.
Dolaylı. Ama şimdi çok daha direkt bazıları çenesine vurur biliyorsunuz. Çok fazla öyle bir cinsellik olmayabilir. Çenesine vurur. Okan'ın çenesine vurmuş vaziyette.
Galiba haftaya Ebru Yaşar gelmeyecek.
Şimdi çeneye vurup ondan sonra normal hayatta da aktif bir hale vakitsizlikten geçiremediği için bence rüyalarına vuruyor bu sefer. Evet.
Benim nasıl? Siz
ben
benim
öyle bir süreklilikten
yorumlarınız
işte.
Bana laf sokacağım diye böyle bir şey olamaz. Bir kere böyle bir şey değil. Ben mesela bir programda görüyoruz. Kadın çıkmış diyor ki ben kadınlığımı doya doya yaşıyorum diyor. Mesela erkekler için böyle bir kelime yok. Ben erkekliğimi doya doya yaşıyorum. Bir kere bizim programlarımızda cinsellikten olması gerektiği kadar bahsediliyor.
Ben 3 haftadır buradayım.
Evet.
İlk defa cinselliğe değindi.
İlk defa. Bravo. İlk çok defa teşekkür ederim. Haftaya buradasın. Evet. Sen geldin. Nasıl reklam? Bir dakika. En heyecanlı yerdeyiz. Niçin kabuslar sonuna kadar gidiyor? Cinsel rüyalar yarıda kesiliyor. Buyurun.
Çünkü kabuslarla ilgili konuyu belki gerçek hayata tamamlayamadığınız bir şeyi rüyanızda tamamlıyorsunuz o anda. Cinsellikle ilgili
muyuz?
Rüyalar...
Peki kesin. Çok özür dilerim.
Cinsellikle ilgili rüyalar sonra... yarıda kalmıyor. Sizinkiler öyle oluyor.
Hanımlar beyler devam ediyoruz. Biraz önceki anonsumuz yarın geceyle ilgiliydi. Tekrar hatırlatıyorum. Yarın Çıplak Kafa'da Melis için toplanıyoruz. Melis gibi Allah herkesi saklasın. Önümüzdeki zamanlarda, yıllarda, aylarda yine iliğe ihtiyacı olan herkes için Türkiye çapında insanları bilinçlendirip büyük bir ilik bankası, ilik datası oluşturmak üzere, bu konuda bilinçlendirmek üzere toplanıyoruz. Sayın Fatma Güzel İstanbul'dan arıyor bizi. Buyursunlar efendim.
Merhaba, iyi akşamlar.
Buyurunuz.
Efendim, iyi bayramlar demek istiyorum ama Melis'ten dolayı iyi bayramlar da demiyorum.
Kimden dolayı?
Melis'ten dolayı.
Anladım efendim. Gayet evet, makul. Evet, buyurun efendim. Buyurun.
Evet. Şimdi ben 58 yaşındayım. Mesela atıyorum. Rüyamda sabah, akşam rüyayı görüp sabah kalkarım. Anlatırım. Derim ki işte ben bugün şu rüyayı gördüm. Kesinlikle çıkar rüyam. Mesela eşime de demiştim ki rüyamda görüp de, işte ben, sen bugün işe gitme, senin deden vefat edecek, o gün dedesi vefat etmiştir. Sayısal lotoda numaraları söylediler. Bir numarayı hatırlayamadığımdan dolayı 5 tutturdum. İşte yılbaşı piyangosunda gene numaralar, tabii bulamıyorsunuz numaraların hepsini, benzer rakamlar alıp gene öyle çok büyük bir teselli almıştım. Şimdi olacak şeyleri görebiliyorum. Fakat bunu nasıl geliştiririm onu bilmiyorum. Hani ben rüyayı mesela atıyorum oradaki insanların yorumuyla değil. Atıyorum işte kırmızının tez olduğunu mesela başbakanı görünce bana hiç iyi gelmiyor rüyada. Ondan sonra.
Niçin efendim? Niçin?
Mesela başbakan görmek iyidir rüyada. Devlet büyüğü görmek iyidir. Ben bunu denedim ama ben gördüğüm zaman iyi çıkmıyor bana. O gün başıma kötü şeyler geliyor.
Fatma Hanım, siz yani bile isteye şu rüyayı görmek istiyorum diye uykuya yatıp...
Hayır efendim. Hayır öyle değil.
Yani
hayır,
ne diyorsunuz değil. Mesela Allah'ım bana nasip eyle bir başbakanımı göreyim rüyamda mı diyorsunuz?
Hayır.
İstihareye yatmak olur
Okan. İstihareye yatmak. Evet. Nedir? Fatma Hanım ayrılmayın. Nedir efendim istihareye yatmak?
İstihareye yatmak, evet,
daha çok İslami
Kur'an'da,
açıdan bir şey değil
şöyle, mi? Kur'an'da güzel. Yok aslında böyle bir uygulama ama halk arasında yapılan yaygın uygulama şu. İnsanlar işte namaz kılıp abdest alıp yatıyorlar. Yeşil beyaz görürlerse rüyalarında hayırlı olacağını, siyah veya kırmızı görürlerse hayırsız olacağını düşünüyorlar. Ama şunu söyleyeyim, İslamiyet'teki temel kaidelerden birisi yani rüyalara hükümlerin inşa edilemeyeceğidir. Yani İslami bir rüya tabirleri diye bir şey şeklinde bir şey yoktur. Bana göre istiharenin de İslami bir şey yok. Ama kişi şahsen böyle bir
ama
uygulama...
Ama pardon,
Kur'an'da,
bir şey söyleyeceğim.
Kur'an'da
zaman,
geçmiyor böyle bir uygulama.
Ama Peygamber Efendimiz'e de birçok vahiyin rüyasında geldiği söylenir.
Şimdi pek çok dinde rüya Hazreti Yusuf'un var. Rüyası da var. Kur'an'da şimdi rüyalarla ilgili belli atıflar var.
Hazreti İbrahim'in
fakat
de var.
Şöyle, Kur'an'da rüyalar şöyle yorumlanır. Rüyanın yorumu şudur. Sen rüyanda şunu görürsen çıkar diye insanlara böyle bir rüya reçetesi verilmemiştir. Mesela Hazreti Yusuf'la mesela sınırlı bir anlatımlar vardır. Veyahut işte Hazreti İbrahim'e de rüyanı doğruladın şeklinde bir ifade vardır. Peygamberimizin döneminde de kimi rüyalarla ilgili bir iki atıf var ama kimi rüyada çıkmıyor. Yani düşmanı siz farklı görüyordunuz, farklı çıktı diyor. Demek istediğim şu, Kur'an'daki bu anlatımlardan...
Hatta yol bir... gösterici rüyalar denir değil mi o
rüyalar? Şimdi ben buna niye bu vurguyu yaptım? Yani Kur'an'daki bu anlatımların hiçbirinde sen rüyanda işte süt görürsen ilimdir, ondan sonra kaşık görürsen şudur, peynir görürsem şudur... Sen rüyanda şunu görürsen şöyle çıkar, istihareye yat, o kesin bir ilmi gerçektir. Senin ona güveneceğin bir şeydir şeklinde bir şey yok. Yani o yüzden İslami rüya tabirleri şeklinde piyasada dolaşan kitaplar hepsi hurafedir.
Dinler. Aman yapmayın, hiç yanınızda oturuyorsunuz.
Ben İslami açıdan yapmıyorum. Fakat orada sembollerle ilgili bir takım aslında.
Bakın bir de rüya tabirleri olamaz. Şekilde, pardon,
bir de kişiye özel.
Bana göre İslam'ın zaten... içinde böyle bir, İslam'ın hükümleştirdiği böyle bir şey yok.
Zaten kimse rüya hükümleştirdi tabiri... demedi.
Yok ben sizi zaten kastetmiyorum.
Tamam, ben de hayır
zaten.
Bana bakıp siz hani ama sen öyle yapıyorsun gibi söyleyince ben de kendimi
ben
ifade edeyim.
Demedim çünkü sizin
ben
kitaplarınız önümde.
Bu bir
kitaplarınız
demedim.
Da var. Bu kitabınız da var.
Bu kitabımda tam istihareden bahsediyordum.
Nerede?
123. sayfada. 123. Yeni çıkan kitabım. Onu
şimdi
kendim
herkes
aşık
ekran
etti.
Başında Tuğçe'nin başında Tuğçe'nin bu kitabını açsın. 123. sayfayı.
İstihare çalışması iki rekat namaz kılın ...kılındıktan sonrasında Fatiha, Kafirun sureleri ve özel bir istihare duası
peki,
var. Çok uzun olduğu için.
Peki herkes yatabilir mi istihareye?
Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi bu rüya rehberliği, hani siz de programın başında yatmasına sordunuz ya... ...rüyalarımla ilgili şu anda görüyorum, görmüyorum. Rüya rehberliği diye bir çalışmamız var.
Benimkiler dini rüyalar değil, o bakımdan hiç girmiyorum konumuza.
Anladık senin cinsel içerikli rüyalar, onu da neden olduğunu
biraz önce ilgisi yok. Ben şimdi ben
yani bir arınma süreciyle ilgisi var. Bir kişi eğer rüyalarında rehberlik alabilmek istiyorsa öncelikle arınıyor... Yani bu 40 gün veya daha fazla da olabilir.
Arınması gerekiyor.
Evet, arınması gerekiyor ruhsal anlamda. Ve rüyaları çıkan insanlara baktığınızda çoğu daha saf veya bir şekilde telepatik özellikleri olan, psikik güçleri olan kişiler olabiliyor. Hanımefendinin sorusu, mesela devlet büyüğüyle ilgili programın başında konuştuk. Fatma Hanım da o konuyla ilgili bir soru sordu. Herkes Yani her şeyi gördüğünde aynı tarzda yorumlanmaz. Devlet büyüğünü gören bir kişi onu olumlu kodladığı için olumlu bir sonuç olabilir. Farklı bir kişi de farklı sonuçlanır. Yani kişiye özel rüya yorumu yapılır. O yüzden söylediğiniz şey kalıplaşmış sembollerin yorumu tabii ki geçerli değil.
Benim demek istediğim şey şu, yani bir şeyin abdest, Fatiha suresi koymakla o İslami olmaz. Yani Kur'an'ın bir kökeni olmadığı için bu İslami değildir. Yoksa tabii ki abdestle Fatiha suresi İslami de.
Kafirun abdesti, suresi ve istihare duası var.
Yani bütün Kur'an'ı isterse hatmetsin, yatsın. Yani rüyasında diyelim yeşil beyaz görsün. Bunun hayırlı olduğuna ilgili bir kanaat, anlatılan budur istiharede, İslami bir şey değildir ama
değil,
olabilir,
ama
olmayabilir.
Bu uygulama işe yarıyor. Bütün hayatım boyunca yaptım.
Ben yarıya bilirdim, yaramazda demiyorum ama İslam'la alakalı.
Evet. O zaman bilinçaltına yani kodlamakla alakalı bir şey. Alana
hayır, gerek ben istiharenin bilinçaltı ile ilgili
ben çekmiyorum.
Yani şu anlamda söylüyorum. Yani uhrevi dünyada, spiritüel dünyada, sürreel dünyada rüyaları düşünebiliriz ama rüyaların mesela çok böyle şekillenen formal bir tarafı vardır. Hatta bir Fransız nöroloğun bir hikayesi var. Adam uyuyor ve birden bir arıza olup korniş düşüyor kafasına. Bir uyanıyor ki işte giyotin kafasına iniyor. Rüyalar hızlıca şekillenebilir. O anda dışarıdan gelen sesler ya da bir niyetle rüyaya yattığınızda mesela sizin için çok önemli bir konu var. Ve siz bunu rüyanızda yerleştirmek istiyorsunuz. Yattığınızda rüyalarınızı telkin edebilirsiniz bir ölçüye kadar. Yani bunun için ama tabii rüyaların...
Bakınız
yani
hemen
ölçülemeyen bir tarafı olduğu
hemen
için.
Hemen bir mesela bu nereye kadar varabilir diyor ki bir izleyicimiz Pistis ve Janus isminde diyor ki ilk defa kalınan evde yastığın altına anahtar koyunca evleneceğin insanı görürsün diye bir hurafe vardır diyor.
Bir de orta çağlarda elma ısırırsın işte gece uyumadan önce aynaya bakarak ondan sonra aynamsı şey tam şimdi... ayna yok da. Evleneceğin adamı görsün. Her dinde, her bakın, kültürde bu tür saçmalıklar var.
Kişi onun olacağına inanıyorsa, o ritüelin bir sonuç vereceğine gerçekten inanıyorsa görebilir.
Tuğçe Hanım, alabilir. Ama biraz önceki tartışma tabii ki bir anda iki bilim insanı burada konuşurken bir anda tabii ki onlar bir ara birbirlerine bir daldılar.
Yok biz farklı pek bir şey de söylemedik.
Hayır ama, olsun ama bir anda bana burada çok ağır geldi filan bir dakika ne oluyor gibi şeyler gelmeye başladı. Bir yerde de sosyal medyadan da tepkilerle ne olduğunu görüyoruz. Ama bir yerden sonra yani mesela bir izleyicimiz yine Twitter'da yazmış. Yani insanı ben mi yönetir, beyin mi yönetir diye. Bir yerden sonra beyinle benin farkı galiba benin kurgulayabilen ve kurgulanmış olması. Yani o zaman benle beyin çok farklı. Yani ben benle yani ben Okan olarak siz Tuğçe olarak öyle bir şeyler yaparız ki hayatı kurgulayışımızı, senaryolaştırmamızı ve inançlarımızla bu böyle bir harman teşkil eder ve o harmanın içerisinde bir şeylere inanırız ve öyle götürürüz. Ve şimdi bakın Fatma Hanım da ne diyor? Fatma Hanım siz diyorsunuz ki benim rüyalarım...
Efendim beni dinler misiniz?
Bir dakika ama bir başarı yok. Yani diyorsunuz ki efendim işte lotoda sonuncusunu şey yaptım falan filan.
Bir saniye bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun söz sizde.
Oradaki doktor arkadaş hani diyor ya rüyada şunu görürseniz şunu. O arkadaşıma rica ediyorum telefonumu verin. Rüya görsün ve bana anlatsın. Atıyorum işte.
Hangi arkadaş?
Dedi.
Hangi doktor?
Dedi hani hayır dedi. Ben sizi seyretmeden mutfakta konuşuyorum. Çünkü içeride torunlarım ve ailem dinliyor. Ben mutfaktayım. Anlatabildim mi efendim?
Nasıl bir tipti? Nasıl bir tipti? Biraz tarif edebilir misiniz?
Biraz önce dedi ya hayır. İstihareyle işte rüyada peynir görmek şu demektir. İlgisi yoktur.
Ben de yanlış...
Caner söyledi. Caner Bey. Evet Caner Bey. Şimdi o var ekranda şu anda.
Lütfen telefonumu verin. Bakın benim akademik bir kariyerim yok. Sıradan bir ev kadınıyım ben. 58 yaşındayım. Konum komşum sabah kalktıklarında bana danışırlar gelip de. İşte ben şu rüyayı gördüm ne olur Hamiyet abla diye. Atıyorum. Mesela...
Hani sizin adınız Fatma'ydı?
Fatma efendim. Fatma. İki tane adım var da Fatma'yı kullanıyorum.
Tamam peki.
Bir saniye lütfen.
Buyurun tamam hayır bir sorun lütfen. Yok devam edin lütfen. Şimdi Caner Bey sizi dinliyor da sizin telefonunuzu okay. Caner Bey'e veremeyiz. Niye güvenelim Caner Bey'e sizin telefonunuzu verelim?
Ama ben 58 yaşında bir kadın mesela torun torba sahibi bir insanım. O rüya görecek soracak bana o kadar.
Niye onların ben, telefonları verilebilir işi, mi yani?
Bu işi nasıl geliştiririm? Ben şimdi aman ben bunu göreceğim
yanlış kişiye soruyorsunuz diye. Caner Bey'e değil. Hemen Tuğçe Hanım'a
ben bir şey söyleyeyim de benim dediğim yanlış anlaşılmasın. Benim dediğim İslami böyle bir rüya tarifi yoktur. Yoksa doğru olabilir. Bütün yorumlar doğru olabilir. Semboller doğru çıkabilir. Benim burada anlattığım kısmı İslami açıdan böyle bir tarif edilmiş bir şey, şu sembolü görürsen şudur şeklinden İslami açıdan belirlenmiş bir şey, istihare gibi bir şey yaparsan bu çıkar diye. Ben bunun dini sadece bir kökeni yok. Tam, üstelik Kur'an'da Hazreti Yusuf'un belli rüyaları tabir edip çıktığı, kendi rüyasıyla ilgili işaretler de var. Bakın ben böyle bir şey hiç yoktur da demiyorum. Bunlar bir şahsi deneyimdir. Fakat İslam hiçbir yerde bir rüyalar şöyle tabir edilir, siz rüyalara hayatınızı bina edin şeklinde reçeteler vermez. Genel olarak İslami açıdan da rüyalara hükümlerin inşa edilmeyeceği bilinen temel bir kaidedir.
Ama aynen katılıyorum size. Evet. Aynen katılıyorum. İslami açıdan da düşünmüyorum üstelik. Gayet modern ve Atatürkçü bir hanımım ben. O manada düşünmüyorum.
İslami açıdan düşününce ama de moderniteye aykırı olmaz. Rahat olun.
Yani rüya görüyorum ama rüyam çıkıyor. Şimdi bunu ne yapayım onu soruyorum size. Rüya gördüğüm zaman ben biliyorum bu rüya çıkacak. Çıkıyor. Onu soruyorum size. Yani
ben nasıl olabilir diye bakıyorum.
Rüya?
Kalbiniz temizmiş diyelim.
Ya çıkanlar ne olacak?
Okan Bey bir de sizden bir şey rica ediyorum. Bugün oğlum Melis'e kan vermeye gitti.
Evet.
Ve bir problem oluşmuş orada. Lütfen telefonumu da tanırsanız yarın Melis'le ilgili oğlum konuşmak istiyor sizinle.
Peki.
O konuyla ilgili. Çünkü kan vermeye gitti ve bir problem oluşmuş orada.
Efendim olabilir, olabilir. Yarın yarın biz bütün bu problemleri daha önce Gamze Hanım için de bu kampanya halindeyken de bir takım problemler olabiliyordu. Çünkü bu örnek alınan merkezlere bir anda bizim medya gücümüzle de bir anda insanları oraya yönlendirdiğimiz zaman tabii ki tıkanmalar oluyor. Çünkü bu kadar çok kan örneğini incelemeye muktedir olamıyoruz. Yani normalde normal şartlarda burada kimsenin suçu yok. Normal şartlarda belli aralıklarla bu kan örnekleri alınıyor, inceleniyor, donörler aranıyor falan filan. Bunlar bankalarda isimlendiriliyor, sıraya giriyor falan filan. Bütün bunlar oluyor ama bir anda yığılmalar olunca problemler ortaya çıkıyor. Çok haklısınız. Uyarınız için teşekkür ederim. Şimdi
yok,
siz
rica ederim.
Tuğçe Hanım'a niçin sormuyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yani bu tarafımı nasıl geliştirebilirim? Değil mi soru?
Ben aslında yani nasıl anlatayım biliyor musunuz? Televizyona baktığım zaman atıyorum işte orada soracağım kişi Pelin Batu. Atıyorum. Profesörler. Anlatabiliyor muyum?
Tuğçe Hanım'a niye sormuyorsunuz? Onu niye
bilmiyorum. Tanımıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani benim soruma nasıl cevap verecek onu bilemiyorum.
Bir versin ne bakayım.
Nasıl efendim?
Bir versin bir cevabını. Belki beğeniriz.
Tabii yani olabilir. Hanımefendinin de güzel bir yüzü var. İnşallah kalite temizdir.
Teşekkür ederim.
Senin güzelliğin yüzüne ya vurur böyle, derler ya.
Böyle laf olsun torbada olsun konuşmayalım inşallah kalbi de güzel. Ne olur kalbi ne kadar kötü olabilir bu kadının canım. Allah Allah.
Yani,
buyurun efendim.
Ben de tam olarak onu söylüyordum.
Buyurun
Fatma
efendim.
Hanım.
Buyurun
yani
efendim.
İçi güzel olan sizin tabirinizle iyi niyetli saf insanların rüyaları daha çok çıkabiliyor. Saf kişilerin telepatik güçleri, psikik güçleri daha fazla olabiliyor. Ben size kitabımı önereceğim. Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu kitap okumayı seviyorsanız farkındalığınızı, sezgilerinizi, rüyalarla ilgili rehber olabilme. Birçok kişiye rehber oluyorum dediniz çünkü yakınlarınıza ve komşularınıza.
Evet,
bu kitapta bulabilirsiniz. Meleklerle çalışarak da bunu yapabilirsiniz. Yani ben bu işin uzmanı olduğum için buradan yola çıkarak size bir alternatif sunmaya çalıştım. Melek terapisiyle ilgili bölümler var. Size çok hitap edeceğini düşünüyorum. Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu'nda bölümler var. Siz böyle saf ve iyi niyetli kalmaya devam edin. Ve bu konu çalıştıkça gelişir. Siz yorumlarınızda yapmaya devam edin. Hepsi çıkacak diye de bir şey yok. Hepimizin her söylediği olacak diye bir şey yok. Ama birçoğu da oluyordur diye düşünüyorum. Siz çok inanarak ve tutkulu anlattınız çünkü. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim Okan Bey? Rüyalardan bahsetmişken.
Ne demek? Ne demek? Buyurun.
Bizim çarşamba günleri bir programımız var. Fatma Hanım sizi bekliyorum. Rüya yorumları da yapıyoruz. Nette.com Kanal D stüdyolarında çekiyoruz canlı olarak saat 13'te. Herkes rüyasını, merak ettiği konuyu, aşkla ilgili, para, kariyerle ilgili.
Ne güzel. Ben de seyredeyim. Ne zaman dediniz?
Her çarşamba saat 13.
Her saat sonra.
Ne neyim ne yok?
Aşkla ilgili.
Aşkla meşbeşim yok efendim bu saatten sonra.
Hayır ben genel
saat kaç
genel
oldu
olarak.
Ki? Nedir sizin
siz rüyalarınızı görmek.
Biyolojik saatinizde ne oldu Fatma Hanım?
Hayır o açıdan söylemiyorum. 58 yaşındayım, torunum, torbam var. Artık dünyaya
torbanız
başka
var.
Türlü bakıyorum. Başka türlü bakıyorum Okan Bey.
Yahu Fatma Hanım benden 8 yaş büyüksün. Öyle evet. Hadi bakalım hadi gözümüz toprağa bakıyor havalarını bırak ne olur ya.
Yok bakmıyor canım o manada değil. Beni görseniz bakmadığını da görürsünüz o manada.
Aa, yani öyle. Hani siz iltifat bekliyorsunuz, ben anladım. Olmazsa ben de sizi görmüyorum.
Hayır efendim, yok, rica ederim, olur mu öyle şey? Emin artık görmediği insana insan iltifat eder mi?
Ya tabii, nasıl yapacağız?
Ama size şunu söylemek istiyorum. Size şunu söyleyeyim, itiraf ediyorum buradan. İlk günden bugüne, program yaptığınız ilk günden bugüne kadar değişik isimlerle telefon edip size en uzun konuşan konuşmacıyım ben. Sizin de zevkle beni dinlediğiniz konuşmacıyım.
Evet.
Ama değişik isimlerle sizi ararım hep. Anlatabiliyor muyum?
Asıl isim Hamiyet miydi? Hamiyet miydi?
Ararım. Evet efendim, Hamiyet.
Hamiyet.
Her konuda ararım sizi. Evet. Harika. Hatta en son kadın ve dayak konusunda aramıştım ve çok uzun süre konuşmuştuk sizinle.
Ama doğruları söylüyorsunuz herhalde, değil mi? Sadece evet, isim yanlış.
Evet. Ha, evet, tamam. Efendim. Peki. Evet efendim. Kesinlikle harika. Doğruları söylüyorum.
Peki.
Sizden çok rica ediyorum. Bu telefonumu not edip yarın lütfen beni...
Ya siz bana niye telefon verme, bir telefon verme derdindesiniz Hamiyet Hanım. Yani
evet efendim.
Biz sizin telefonunuzu almayacağız her şeyden önce. Alın. Telefonlar da, bizi arayanların telefonları da, genel olarak bu bilgiyi hep veririm. Mutlaka yayın sonunda imha edilir bizi arayanlar.
Biliyorum.
Kesinlikle. Peki.
Biliyorum biz, efendim.
Ama siz ne olur hep arayın. Çok mutlu olduk sizle konuşmaktan. İyi geceler. Şimdi Pelin'cim, siz bir şey söylemek istiyordunuz galiba.
Ya deminden bir rüyalardan konuşuyoruz. Ben de evdeki kütüphanemi karıştırırken mesela bu rüya sözlüğü falan, bunlardan çok var piyasada, internette de.
Ama sende de ne kütüphane varmış onu karıştırırken?
Hayır,
ne
hakikaten çünkü ben bu şeyleri deminden biri arada da doktorlarla konuşuyoruz. Şimdi tabii ki semboller var, tekrar eden semboller var, Jung var, Freud var, bir sürü böyle rüyalarla ilgili yazmış etmiş insanlar var. Tabii ki bazı semboller tekrarlanıyordur. Ama bir taraftan bunu böyle hap gibi, formül gibi, şu rüyayı görürsen, yılan görürsen senin şöyle bir derdin var, şunu görürsen bunu, ya ona indirgenmiş vaziyette. Siz de bahsediyordunuz hani binlerce insanın tıkladığı siteler. İnsan evet. Rüya görüyor, tık diye sabah giriyor, ben ne anlama geliyor?
Rüya kişiye özel bir şey.
Evet yani
mesela, şahsa özel bir şey.
Zaten psikoterapide rüya çok kıymetli bir şey. Biz de rüya dinliyoruz. Ama rüyanıyı o insanın öyküsüyle ve o insanın psikolojik deneyimleriyle, korkularıyla, umutlarıyla, kişilik özellikleriyle, ailesiyle, gelecekle ilgili beklentileriyle beraber, semboller üzerinden o insanla beraber konuşuyoruz. Ve ya da bu da psikoterapide çok kıymetli bir yöntem.
Tam özellikle burada bir şey söyleyebilir miyim? Pardon, böldüm sizi abi. Ama şimdi dediniz ya, geçmiş ve insanın bütün yapısıyla ele alıyoruz. Ama şöyle bir şey olabilir mi? Mesela diyelim, şuradan açayım randomly. Çöl çıktı. Şimdi bir insan çöl gördü rüyasında. Tabii ki bu o kişinin genel anksiyetesi, korkuları, işte anne. Şimdi bir insan çöl gördü rüyasında. Tabii ki bu o kişinin genel anksiyetesi, korkuları, işte anne problemi, baba problemi vesaire bunlar vardır. Ama bir çöl görünce, Jung'un dediği gibi, o aslında binlerce yıldır bizim psikimize, bilinçaltımıza işleyen bir sembol olarak bir genelleme yapılabilir mi? Bir mesela tekrarlayan rüya üzerinden.
Aslında şu var, sadece yani çöl dendiği zaman yani çölün bir anlama geldi değil, muhtemelen susuz kalıp rüyada o susuzluğu yaşamamız da bize bunu gösterebilir. Evet. Şimdi baktığımızda çok kısa şunu ilave etmek istiyorum. Aslında rüyalar o insanın hızlı göz hareketlerinin olduğu zamanlar.
Arayan.
Şimdi o zamanlar insanın beyni normal bilinçli dönemdeki gibi çalışıyor ve çok hızlı anlamda aktif da aktif ve düşünebilen. Şimdi
ki o çok kısa sürüyor değil mi? Yani bize saatlerce
sürüyor. Kısa ama tekrarlıyor. 90 dakikada bir tekrarlıyor ve bunun yanında da şu var. İşte demin Okan Bey'in başlangıçta söylediği gibi aslında bir sürü araştırmalar sonuçlarında epeyce çalışıldıktan sonra rüyalar da ortaya çıkmış. Elementlerin kimyasal yapıları gibi, sayısal değerleri gibi. Bunun yanında bir araştırmada şöyle söylüyor, birkaç araştırmayla da destekleniyor. Öğrenciler akşam çalışıp yattılar, sabah onları tekrar bilebilmeleri, toparlayabilmeleri çalışmamalarından çok daha fazla. Yani o yatmadan önce çalışanları beyin döndürmeye başlıyor. O yüzden beynimiz aslında bir yerde hafif yönlenebiliyor ama şunu görmek istiyorum deyip göremeyebiliyoruz. Ama bir takım şeyleri de değerlendirirken aslında doktor beyin söylediği gibi her şeyle değerlendirmek lazım. Onun psikolojik yönü, onu yaşadıkları.
Mesela o çöl bir yalnızlık olabilir.
Yani
doğrudan susamışlık
rahatlaması
olabilir.
Gibi bir şey olabilir mi?
Ve tabii rüyalar. Ki rahatlatıcı tabii ki. Etkisi var rüyaların.
Aslında dosya tasnifi yapıyoruz evet. Yani rüyalarda. Yani edindiğimiz her şeyi biriktiriyoruz.
Kategorize
ve etmemiz. Diğer kısımlarla birleştirirken, hafızamızın diğer komponentleriyle birleştirirken bu bizimle ilgili, bu benim işime yarar, yaramaz şeklinde böyle bir
dağıtıyor muyuz ortalığı?
Dağıtıyoruz, sonra topluyoruz.
Dağıtıyoruz ve sonra topluyoruz. Evet. Ama o dağıtmak rüyalarla dağıtmak, olmayacak şeylerin bir araya gelmesi, olmayacak şeylerin birbiriyle ilişkilenmesi
çok
aslında bilinçaltında bu ilişkilerin şeyler. Olduğunu, evet. Rüyalarla evet. Bunun dışarıya süzüldüğünü yani tencerenin kapağından hava şey yapması yani ne deriz
düdüklü
ona?
Düdüklü tencerenin havasının evet. Çıkması.
Havasının düdüklü yani tencerenin
patlamaması için.
Patlamaması için bravo. İşte çok güzel.
Birbirine çok güzel. Freud'un açıklaması.
Freud'un açıklaması değil mi?
Yakın. Evet. Ama orada şu çok önemli. Demin siz şunu söylediniz. Cinsel rüyalar
niye
bir sonuca cinselliğe? Varmıyor.
Ben söylemiyorum cinselliğe.
Bir şeyi söylemek istiyorum. Gençlerde bu böyle değil. Tamam. Onlarda ıslak rüyalar var. Gençlerin özellikle boşalabildikleri ve rüyalarında hatta şeytan aldatması denilen bir şey var. Tamam bu belki ileri yaşlarda bu şekle gitmeyebiliyor ama yaşla da bu fark ediyor ya da kişinin cinsel yaşamıyla da ilişkili.
Niye sonra ıslak rüya görmüyoruz efendim?
İşte o cinsel hayatla ilgili.
Eğer cinsel hayatımız olduğu için ıslak rüya görmüyoruz.
Cinsel hayatı dediğiniz gibi bir şekilde aktif haldeyse böyle bir rüyaya ihtiyaç görmüyor. Ama vücudun belirli bir mekanizmayı çalıştırması için bu rüyaları göstermesi gerekiyor. İşte
sonra sublimasyon artıyor mu peki? Öyle bir şey var mı?
Olmayabiliyor. Daha çok genellikle şu da gözleniyor. Özellikle işte uzun süre cinsel ilişki yaşayamamış insanların hayatlarında görüyoruz bu boşalmayı. Ama belirli bir düzende bir cinsel boşanma varsa o boşanmaya gitmiyor. Yerine başka rüyalar geliyor.
Peki o zaman belki şöyle bir soru sormak lazım. Madem bu bizim havamızı alıyor, gazını aldım diye böyle bir argo tabir vardır. Gazını almak, havasını almak gibi. Madem bu bizim için sağlıklı bir şey rüya görmek, bilinçli ya da yani ertesi gün hatırlıyoruz ya da hatırlamıyoruz.
Normal bir
bu
şey.
Güzel bir şey. Peki burada bizim... anlattığımız zaman anlatabildiğimiz kadarıyla verebildiğimiz doneler, bilgiler ancak psikiyatrların işine yarar. Yani bu konuda istatistik bilgiye sahip ve bu konunun uzmanı kişilerin işine yarayabilir. Evet. Dönüp baktığımız zaman yani bunun tabirler halinde şimdi Tuğçe Hanım'ın yaptığı şeye giriyorum. Aslında biz öyle bir saçma sapan bir ilişkilendirme görüyoruz ki bundan bir anlam çıkarmaya çalışmak aslında onu daha da anlamsız hale getirmiyor mu? Buyurun.
Yani burada yorum yaparken spiritüel danışman sembolleri her şeyi bir kenara koyarak
aslında size kendi diyorsunuz ki benim de böyle gücü, bir uzmanlığım var. Yani
evet,
semboller açısından.
Dedik ya yaşanmışlık çok önemli. Siz demin örnek verdiniz. O kişiye özel olması lazım. Onun hikayesini de bilip ona göre yorum yapılması lazım. Danışman olan kişinin eğer belirli bir gücü varsa, akıl okuyabiliyorsa, telepatisine girebiliyorsa ve spiritüel yeteneklerinden dolayı o rüyayı o kişiye göre, onun yaşantısına göre yine yorumlayabilir.
Akıl okuma nasıl oluyor?
Biz bunu mesela ben canlı yayında yapıyorum. 6 senedir bu tip programlar yapıyorum.
Aslında,
ses telepatisi
aslında
programları.
Psikoterapistlerin rüya yorumladığını söylemek de haksızlık olur.
Tabii,
yani hastasıyla rüyasını konuşarak.
Evet.
Veya geçmiş hikayesiyle, o duygusal çağrışımlarıyla evet, bir yere oturtarak onun o kendi rüyasından evet. Ne anladığına yardımcı olmaya çalışmaktır. Yani bir uzman, yani bu çünkü zaten rüyanın kendi içinde zaten yapısından gereği yorumlanamaz bir tarafı vardır. Buna işte İngilizce şey primary processing diyorlar. Yani saçmalıklar dizgisidir. Yani arka arkaya birincil süreçteki aklınıza gelebilecek bütün nesneler, bir senaryoda bir zaman, süreklilik şeyi, mantık dizgesi aramaksızın arka arkaya yerleşebilirler. Ve bunlar onun için yorumlanmaya kalkıldığında orada bir yorumdan ziyade duygusal açıdan o insan ne anlıyor bu yaşadığından, bu rüyanın neyi temsil ettiğini, ne tür duygularının, korkularının içindeki engellerin evet. Neler olduğunu ama birazcık derinden anlaması için onunla beraber konuşuyoruz. Yani aslında
sizin
burada bir oksimoron gibi bir şey bu.
O. Bizde
yani
bir rüya veya mesaj evet. Var mı diye geleceğe evet. Yönelik. Yani ben böyle bir rüya gördüm. Ben, bu haberci bir rehber bir rüya ben, mıdır? Ve geleceğimle ilgisi
burada,
var mıdır
özür dilerim,
sorusu.
Burada bir izleyenlerimize bu herkesin başındaki bir mesele değil mi? Rüya görmek. Biz herkes de dikkat edeyim. Ben de öyle yapıyorum. Uyanır uyanmaz çok hatırlıyorum. Sonra hemen unutmaya başlıyorum. Tabii, gidiyor, gidiyor, gidiyor.
Not etmiyor musun?
Ha, hiç yazıyor onu söyleyeceğim. Musun? Onu soracaktım zaten.
Hemen sonra, yazmak lazım. Çabuk.
Bravo.
İlaç
sonra,
aldığınızda unutursunuz.
Birisine anlatabilmek için, yani onu dile dökerken sembollerle anlatamayacağımız için, yani karşı taraf ne dediğimizi anlamaz. En azından şöyle deriz. Bir suya, sudaydım. Kayık vardı. Mor. Adam filan falan gibi bir şey anlatamayacağımız için onu karşı tarafa hikaye etmeye başladığımız anda zaten unutuyoruz. Hikaye kurgusal, yani konuşmanın kurgusallığı içerisinde anlatırken bile daha fazla unutuyoruz ve kendi rüyamızı çarpıtmaya başlıyoruz kendi kendimiz. Dolayısıyla bu not tutma şekli nasıl olmalı bilimsel olarak? Buyurun efendim.
Şimdi bu mesela klasik psikanalizde rüyalar çok önemlidir. Psikanalistler kendi terapi, yani şeylerini geliştirirken de rüyalarını, bir kere bir Amerikalı bir konuğumuz vardı. Ben o zaman Ankara'daydım. Çok meşhur bir psikanalisti. Üniversiteye gelmişti. İşte adamcağızı gezdiriyordum. İşte Ürgüp Göreme falan. O sırada otelde kalırken sabah kalkar kalkmaz rüyasını yazıyordu. Şimdi bu neden yazılması gerekiyor? Aslında bunun nörolojik bir açıklaması var. Çünkü bu twilight zone dedikleri, yani böyle uyku uyanıklık anından hemen uyandığınızda geliyoruz, beyin hücrelerinin kayıt mekanizması iyi çalışmıyor. Yani hatta o an ilacınızı alıp almadığınızı bile hatırlamayabilirsiniz. Çünkü biraz zaman alıyor. Yani beyindeki nöronların kayıt işlevlerini daha iyi yapabilmesi için biraz ayılmaya vakti olması lazım. Onun için sabah çok iyi hatırladığınız bir rüyanızı öğle saatlerinde hiç anımsayamamak seyrek bir şey değildir.
Bu şekilde kitap yazanlar var. Bir ton hani o işte rüyalardan yola çıkarak kitap yazmış ya da şiir yazmış işte insanlar var. Yani ilham olarak da almış olan işte o... Evet.
Birazdan geleceğiz. Ressamlar var, yazarlar
işte
var,
sürrealistler.
Bunlar bir şey söylemek
buyurun
istiyorum.
Buyurun efendim. Burada. Teknik olarak ne gerekiyor?
Yani, teknik olarak onu bilmiyorum ama bu... Mesela rüyaların gelecek kanısına yordama, yani geleceği öngörmek bakımından ya da ben de çok özel bir, işte ben saf ve iyi bir insanım ve rüyaları çok iyi yorumlayabiliyorum demek. Ya da bakın ben geçenlerde insanın doğasında her zaman çok özgün ve seçilmiş olmaya bir ilgisi var. Yani kendisindeki yaşantının herkeste olmadığını ve çok özel birisi olduğunu inanmaya ya da bir insan olarak da hepimiz de böyle ihtiyaç içindeyiz.
Reenkarnasyonda da hep derler evet. Ya ben kraliçeydim ya da kraldım ya da
bilmem ne kimse. Peki bunları önceden yapıyorsanız ve sonrasında çıkıyorsa sinteziniz sürmüş oluyor.
Ben bunlara saçma demiyorum. Bakın ben de hoşuma gidiyor. Ama ben belki de burçları okuyorum. Ama benim bir gün arkadaşım bana dedi ki ya Ali dedi sen psikiyatrsın dedi. Şu burçlarla kişilik özellikler arasında bir ilişki var mı? Ben de girdim bilimsel literatüre. Yani ne varsa araştırdım. Ne kadar bilimsel. Ya moralim bozuldu. Hiçbir ilişkinin çıkmadığını, arkadaşım benim, Allah canını almasın. Senin yüzünden her sabah biraz burçları okuyordum, şimdi keyfim kaçtı. Yani yapılan ne kadar araştırma varsa, bütün karakter özellikleriyle burçlar arasında hiçbir korelasyon çıkmıyor.
Burçlar sadece karakter özellikleri şimdi, üzerine değildir bu
sonra
arada.
Sonra bilim adamları
sizin şunu, gelecekle ilgili öngörüler
bakın,
değil,
ben burçları okuyorum. Çıkıyor. Ben de burçları okuyorum. Benim söylemeye çalıştığım şu, insanlar algılarında çok seçici. Mesela diyorlar ki sen boğa burcusun. Ben işte inatçı, düzenli falan, yeme meraklı. Onları alıyorum. Kendime yakışanları alıyorum. Kendime uymayanları duymuyorum. Biraz sonra onu bahsederiz belki. Biz hani rüyaları ne hatırlıyoruz?
O zaman algıda seçicilik mi
tabii
oluyor?
Tabii yani biz görsek...
Nasıl yazmalıyız? Hala söylemediniz. Evet. Nasıl yazmalıyız?
Rüyaları mı?
Söyleyeyim mi?
Rüyalı nasıl anlatmalıyız yani? Not alırken.
Not alırken şunu. Başına oturturuz birisini. Gözleri hızlı hızlı hareket etmeye başladığı an uyandırırız. Ne gördüğünü de yazarız.
Rem'deyken.
Evet. Nasıl ama?
O anda yakaladığınız zaman her biraz şeyi yazar ama biraz. O rüya bittiğinde çoğu insan unutuyor.
Canım efendim uyandım. Normal hiç herhangi bir seansta değilim. Bir tıp merkezinde değilim. Uyandım nasıl
tek
yazmalıyım?
Tek bir şey gerekiyor dikkat.
Dikkat. Evet, nasıl yazacağım? Tabii. Ama demek cümle kurmam lazım. Bir kayağa binmiştim gidiyorum değil de belki
şimdi,
kayır
falan. Ben her sabah yazarım.
Nasıl yazıyorsunuz?
Birisine yani. Yazdırmak daha iyi.
Birisine yazdırmak ya
ben
daha
ben ses kaydı.
Ses kaydı. Güzel. Ses
bak mesela Reyhan. Ben sana baştan
Reyhan
beri...
Reyhan mı? Reyhan yok mu?
Şey diyordum
Reyhan
ya. Figen evet. Diyorum ya. Şimdi mesela bu sabah suçluluk duyarak uyandım. Çünkü sabah hatırlıyorum. Çünkü hep not ederim rüyalarımı. Bir rüyamda bir kadın var ve kadına sürekli Kim Hanım diyorum.
Ne hanım?
Kim.
Kim.
Grass. Kim. Evet.
Grass mı?
Yani Kim şeylerde sorunluyum ya ben.
Var mı
o yüzden...
kadın ismi var Kim?
Kadına sürekli Kim diyorum. Kadın da hiç bozuntuya vermiyor. Rüyanın sonuna doğru ben en sonunda kadının isminin başka bir şey olduğunu şimdi hatırlamıyorum, bakarsam görürüm. Seda diyelim. Seda olduğunu anlıyorum. Ama ben sana sürekli kim diyordum, niye bozmadın, siz öyle doğru buldunuz ya da gördünüz diyor. Ben de kendimi bayağı kötü hissediyorum. Şimdi mesela bu rüya bana çok absürt ve anlamsız geldi. Ama sürekli böyle şeyler yaşadığım için herhalde bir önceki günden ya da bir hafta önceden kalma bir şey bir falan filan diye.
Ama orada şu oluyor. İnsanın yaşadığı duygular orada bir canlılığa bürünüyor. Yani orada önemli olan o insana o şekilde hitap etmeniz değil. İçinizdeki sıkıntıların bu şekilde rüyaya çıkması, dönmesi tabii ki.
Şimdi rüya kaydı bir yerde daha önemli. Yani daha sonra belki ona gireriz ama rüyayı kaydetmek bazıları için anlam ifade ettiği için. Hani yazılır ya da ses kaydı alınır vesaire. Bunun için uyansak bile çok dışarıdan uyarı almadan, yani kolumuzu bacağımızı çok oynatmadan, sağa sola çok dönmeden, yani gitmeden, motor uyarıları beynimize çok vermeden o kayıtları yazmak
cep telefonuyla kaydedebiliriz. Akıllı telefonların hepsinde kayıtçı var.
Kayıt sistemi bir süre sonra bilinçli rüya görmek isteyenler için çok önemli bir done. Yani bilinçli rüyalar var ve bunu çalışarak öğreniyor insanlar. Bu sizin biraz önce bahsettiğiniz, uzun yıllar biz bunun üzerine çalışıyoruz dediğiniz şey, lucid dreaming adını verilen bilinçli rüyalar.
Kontrollü rüya görmekten.
Bilinçli rüyaları... Bu konuda çok soru var lucid dreaming konusunda. Biraz açıklar mısınız ne olduğunu?
Lucid dreaming aslında rüya farkındalığı, çok kolay da bir iş değil. Yıllardır çalışılan bir şey. Rüyada kişinin rüyada olduğunu fark ettirmeye çalışıyorlar. Rüyada aktif olan iki tane kasımız var. Bir tanesi solunum kaslarımız, bir de göz kaslarımız. Göz kaslarımız zaten hareket ettiği için, hızlı göz küresi hareketleri olduğu için buradan uyarı alabiliyoruz. Ya da hastaya uyumadan önce ya da kişiye uyumadan önce diyoruz ki, eğer rüyanı fark edersen derin derin soluk al. İşte arada biraz bekle, sonra yavaş yavaş soluk al diyebiliriz. Ya da gözünü hep sola doğru oynat diyebiliriz. Ve bu kişiye uyumadan önce verilen donelerden sonra uykusunun içerisinde rüya döneminde, eğer bunları biz kayıt altına alabiliyorsak, kişinin rüya içerisinde rüyanın farkında olduğu kanısına kapılabiliyoruz.
Bu Inception filmini seyretmiş
miyiz? Evet,
aynı şeyi. Bu Inception filminde Allah aşkına bunları hortumla filan nereye bağlıyorlardı şekerim?
Yani ben Inception'ı seyrettim, hala da için içinden çıkabilmiş değilim.
Hocam,
ama
siz ne düşünüyorsunuz?
Olarak...
Yani bunları bir edevata bağlıyorlardı değil mi? Hepsini birden böyle bir kablolar çıkıyordu filan. O edevatın, o aparatın ne olduğu açıklanmadı filmde. Yani bir, çünkü burada gelen tweetlerde bir kişi de ısrar ediyor. Biz üç kişi aynı rüyayı gördük. Bu nasıl olur? Üç kişi yattık aynı yerde, yani aynı rüyayı gördük.
Aynı rüyayı görmeleri çok zor. Çok zor yani.
Ama
gerçekten
Inception'da
çok...
böyle bir durum vardı. Neydi Inception'ın Türkçe, sen bilirsin Inception'ın Türkçesini Pelin'cim.
Bilmiyorum. Ha? Hatırlamıyorum.
Sen bilirsin şekerim.
Rüya.
Olur mu? Ben Inception Türkçesi rüya.
Dur bakıp söyleyeyim.
Girdap gibi. Inception Türkçesi başlangıç mı? Hayır. O filmin adı yani, şeydi başlangıçta.
Tohumlanmak gibi bir şey herhalde.
Şimdi bakacağım, söylerim.
Evet. Peki. Ne o? Bir aparatla sanki bağlı. Bilmem kaç katmanlı.
Şimdi beşinci katmana kadar iniyorlardı filmde. İşte bilinç altı. Onun da daha altı.
Evet. Ve orada
gibi
hareketler çekiyorlardı. Bir takım durumlar
şimdi
oluyordu.
Şimdi bizim kaydedebildiğimiz, biz sadece bilinç kısmından kayıt alabiliyoruz elektriksel olarak. Onun alt kısmına, bilinç altına girip öğretilebilir. O farkındalığı sağlayabilmek mümkün ama onun altındaki üçüncü katmana filmde nasıl iniyorlardı onu bilmiyorum ama
i̇şte
bilimsel hayatta
buna
nasıl
şey
indiğini
diyorlar,
ben bilmiyorum.
Yani bunun bir adı var, homunculus falasi. Yani bir insanın içinde bir insan olması, aslında bu sadece rüya boyutunda değil, algılar boyutunda
beynin
da.
Beynin sanki de içinde bir nokta algılıyormuş gibi.
Çünkü homunculus bu işte direkt ve indirekt gerçek algısıyla ilgili bir şey. Mesela bugün gördüğümüz bütün cisimler ya da bütün yaşantılar, duyduklarımız, daha önceki hafızamızdaki yaşantılar da bir anlam buluyor. Ve onun için aslında bakın, bu çok test edilmiş şeyler de var. Mesela romantik bir film seyrediyor. Bir adam çok güzel bir kadına gül verdiği anda, filmi seyreden birisi kendini çok kaptırdığında o gülün kokusunu duyabilirsiniz de. Yani buradaki tabii şu çok tartışmalı bir fenomenolojik bir durum. Yani ben rüyamda olduğumun farkında olabilir miyim? Şimdi uykuya dalarken belki halüsinasyonlar kısmına girersek,
evet,
orada
geleceğiz.
Da şey yapabiliriz. Mesela uykuya dalarken, uykudan tam uyanırken insanların bir takım algılar yaşadıkları çok yaygın. Hatta bazen hastalarımız korkarlar. Doktor bey ben halüsine oldum, ses duyuyorum falan diye. Ne zaman diye sorduğumuzda uykuya dalarken ya da uykudan uyanırken olduğu zaman biz deriz ki tamam. Çok o kadar olumsuz
ya da
bir şey değil.
Vücudumdan çıktı,
çünkü o anda yani bilinç şeyle. Değişikliği başladığı anda beyindeki duyuların hem ya da algıların, yaşantıların o anda birey farkındadır ama uykuya dalmamıştır ve çok canlı sesler, görüntüler duyabilir. Hatta başta ürkebilir de çünkü bilinci açıktır. Yani ama tabii rüyanın içinde bilinçli olmak dendiğinde o çok ayrı
çok
bir...
Çok çalışılmak
ama
istenen
çok
bir şey.
Ama çok tartışılan da bir konu tabii. Yani bir insan hem şuuru yerindeyken, çünkü o daydreaming mesela diyelim ki bugün ekstazi yaşantıları
daydreaming
var.
Daydreaming dediğimiz nedir?
Yani
halüsinasyon hayal mudur?
Yok hayır.
Değil.
Hayaller,
hayal görmek ama bazıları hayaller...
Ya bir evet, hayal kurmak gibi bir hayal tabii. Görmek var.
Tabii hayal ama hayal var, hayal değil. Var. Kimisi bazıları hayallerini o kadar canlı, o kadar renkli ve o kadar kendi içlerine dış dünyadan koparak bunu yaşarlar ki...
O lucid oluyor değil mi?
Sanki bu da bir rüyaya yaklaşır. Mesela bu meditasyon yapan insanların ya da religious ecstasy dedikleri çok böyle
teknikleri.
Özel bir duygusal bir döneme girip de tamamen kendisini hani disosyatif anlamda dış dünyadan koparan hipnoz gibi deneyimlerde de çok ciddi algılar, yaşantılar ve orada senaryolar insanların kendi içlerine girdikleri bir deneyim.
Ay yani, çok enteresan oldu. Tamam. Bir kısa yani, reklam arası
çünkü,
hemen dönüyoruz.
Çünkü algılar çok değişik
boyutlar. Siz de devam edeceğiz efendim.
Öncülerinden Robert Schumann'ın en önemli eserlerinden biri. Ne gariptir ki bu bestesinin ismi Schumann'ın hastalıklarla, hayallerle, halüsinasyonlarla dolu hayatının bir özeti gibidir. Schumann 1810'da Almanya'da doğdu. Babası kitapçıydı. Onu hep şiire yönlendirmeye çalışıyordu. Schumann ise piyanist olmak istiyordu. 22 yaşına kadar çok önemli besteler yaptı. Çok iyi bir piyanist olmak istiyordu. Bu hayali kafasındaki sesleri asla dindiremiyordu. Kendine daha iyi piyano çalmak için bir alet tasarlamıştı. Ancak tasarımı hata ve bir gün piyano çalarken parmakları bir daha piyano çalamayacak şekilde sakatlandı. Schumann'ın gençliği hastalıklarla geçmişti. Üstüne hayalinin bir daha gerçekleşmeyecek şekilde kırılması onu iyice mutsuzluğa itti. Beste yapmaktan hiç geri durmadı ve romantik dönemin en önemli eserlerine imza attı. Ancak ruh sağlığı günden güne bozuluyor, halüsinasyonlar görüyor ve duyuyordu. Kulağında sürekli bir nota işitiyordu. Bir gece aniden uyandı ve eşine Franz Schubert'in ruhunun kendisine bir melodi fısıldadığını söyledi. Ardından bu duyduğu melodiyi besteye çevirdi. Seslerden hiç kurtulamıyordu. Bazen meleklerin, bazen de kötü ruhların kulağına şarkılar fısıldadığını söylüyordu. Nihayetinde dayanamadı, intihar etti. Balıkçılar tarafından kurtarılsa da ömrünün sonuna kadar zamanını bir akıl hastanesinde geçirdi. Schumann çocukluk hayalini gerçekleştiremedi. Ancak beyni ona halüsinasyonlar yaşatıp delirtmek pahasına da olsa onu müzikten hiç ayırmadı.
Sibel Kayahan bizi Gaziantep'ten arıyor. Buyurunuz efendim.
Merhabalar.
Buyurun.
Herkese iyi bayramlar.
Sizlere de. Buyursunlar.
Ben soracaklarımı unuttum açıkçası.
Evet. Rüya gibi oluyor değil mi? Hele gecenin bu saatinde.
Evet.
Tam bağlanıyorsunuz. Bir süre beklettik sizi, kusura bakmayınız. Tam rica bağlanıyorsunuz. Ederim. Unutuyorsunuz. Ne olabilir? Bir bakalım.
Ben normalde unutkanım.
Benim?
Normalde de unutkanmış.
Evet.
Evet. Ne düşünüyordunuz ararken? Onu bulmaya çalışalım.
Onu yarın bulabilirim ancak.
Peki. O zaman...
İnanın şu an bulamam. Normalde de öyledir. İnanın.
Evet.
Sadece bir şeyi hiç unutmadığım bir şey soracağım. Rüyalarımda sadece bir karanlık hatırlıyorum. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece karanlık. Kimseyle paylaşamıyorum. Bir doktora gidemiyorum. Doktor korkum var.
Burada Ebru'ya soracağız. Nedir efendim şu şarkısı? Her yer karanlık. Neydi o?
Makbero.
Bir söyler misiniz biraz?
Ben onu nasıl söylerim?
Ne demek? Ne demek? Siz söylemezseniz Pelin Batu'ya söyletebilirim yalnız. Dikkat. Lütfen buyurun mikrofonu.
Her yer karanlık.
Buyurun. Sibel size geliyor. Buyurun.
Bir nur o mevki mağrip mi yoksa
makmer ara
gibi bir şeydi galiba.
Hayır, yanlış siz söylemedik. Gayet güzel söylediniz de arkada
harika çaldılar.
Orkestramızın değil mi?
Kulağımı yani şaşırtmak için elinizden geleni
utanmadan böyle bir esere eşlik etmeye çalışmaları beni ziyadesiyle utandırdı. Çok ayıp.
Karımızdan olabilir.
Sibel, mi? Sibel.
Efendim.
İyi geceler. Evet, peki. Şimdi
Karabasan olabilir mi? Ben Karabasan konusunu çok merak ediyorum.
Karabasan Twitter'dan da çok geliyor. Karabasan nedir efendim? Sizden alalım.
Karabasan uykuda yaşanan bir felçtür.
Var şimdi mıdır zaten ya öyle?
Felçtür. Karabasan,
felç ama şöyle felç. Tabii amacını, lafını aşan bir laf felç olmak ama. Şimdi paralizi dediğimiz bir durum var. İnsanın kolları, bacakları hareket etmiyor. Uykuda zaten bunu REM döneminde yaşıyoruz. Fakat o anda uyandığımızda ve kolumu bacağımızı oynatamadığımızda büyük bir sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Bu karabasan olarak nitelendiriyor. Yani aslında biz kendimizde yaşıyoruz bunu. Ve öyle olunca da korkuya kapılıyoruz. Aslında bir uyku bozukluğu olarak söylenilebilir.
Peki ben geçen gece canım yemek yemek istedi. Yani gecenin birinde ayıptır söylemesi Okan. Gecenin birinde dışarıdan yemek söyledim. Ve hiç yapmam bunu kolay kolay. Fast food ama hani ayda yılda bir
şu
söyledim ve yedim.
Sosyal medya uzmanlarımla görüşüyorum. Affedersiniz geçen gece gecenin bir saatte canınız ne yemek istedi duymadım.
Yemek yani fast food. Hamburger.
Ne? Ne?
Fast food.
Yanlış. Doğrusu.
Ya ben burada sürekli İngilizce.
Doğrusu.
Çok antipatik oluyor.
Hayır antipatik. Ne, siz ne
fast food mu? Ne dersin ona sen? Pelince siz, de ne olur?
Fast food. Gayet güzel fast söyledi. Food,
evet. Peki biz de, ben de fast food.
Fast food yemek istediniz.
Söyledim. Gece birde arkadaşlarımla beraber söyledik ve yedik. Yattım.
Arkadaşlarınızla beraber söylediniz, yediniz ve yattınız.
Yattım. Ve ben gerçekten inanılmaz bir kabuslar görmeye başladım. Uyuyamadım gece 4'e kadar.
Ne yediniz efendim? Ne yediniz?
Islak hamburger yedim.
Islak hamburger.
Ve ayran.
Islak hamburger yediniz mi? Evet. Islak bir rüyaya neden oldu mu?
Olmadı. Yani uykuya dalamadığım için rüya da görmedim. Ama inanılmaz derecede kabuslar
işte
ve işte üstüne büyük bir baskı. Uyudum, uyandım, uyudum, uyandım. En sonunda sabah 5'ti. Evin içine dolana dolana, geze geze hazmettikten sonra ancak yatabildim. Ve üstüme böyle ev geldi yani. Hani Karabasan'la bunun alakası var mıdır? Yok.
Değil.
Bu Karabasan var mı?
Hani kıçı açıkta kalmış derler.
Değil.
O da bir dış etkenin rüyayı nasıl şekillendirebildiğini mi gösteriyor?
Evet. Yani yorum olarak böyle.
Ama
yani
Karabasan dışarıdan yararlı bir mekanizmanın olmaması diyebiliriz. Mesela biz rüya buyur gördüğümüzde, bilinç halini yaşadığımızda bilinçle bedenimiz arasında bir kesinti giriyor. Mesela REM döneminde diyelim rüya görüyoruz. Koşuyor görüyoruz ama kosmuyoruz. O kesinti anı giriyor. Evet. Fakat biz tam kalktığımız zaman bir anda o kesinti halinin kalkmaması durumu olarak tarif edebiliriz bence Karabasan. Yani o kesinti hali kalkmadığı için aslında kalkıyoruz. Evvelki o normal REM dönemindeki durum devam ettiği için normalde kalkıyoruz ama evvelki kesinti hali olduğu için bedenimize komut veremiyoruz. O da işte Karabasan diye onu hissediyoruz.
Beyin uyanık, vücut rüyada
evet
kalıyor.
Yani o aradaki o ilerleri kaldıramıyoruz diyelim.
Peki o durumda ne yapmak lazım?
Sakin olmak, rahat olmak lazım.
Şalter nasıl olsa kalkar, rahat olur.
Ağlayarak uyanmak nedendir diyor bir izleyicimiz sosyal medyadan.
Öncelikle yaşadığı rüyayla da ilgili bir şey.
Ağlayarak.
Huzursuz, sıkıntılı
bir rüya. Bir boşanma olabilir mi efendim?
Tabii ki.
Bu da ıslak rüyaya girmez mi aslında? Yok, bir anlamda girmez. O da bir boşalma değil
şimdi
midir?
Şöyle, bir duygu yaşamak için mutlaka bir yani düşünsel bir deneyimin olması lazım. Yani bu bilişsel psikolojinin kanunu. Yani mesela insan durup durduğu yerde bir duygusal döneme girmez. Ya bir şey aklına gelir, ya bir kayıp duygusu, ya bir başka bir olumsuz bir şeyi. Bunu da ancak bazen bu işte nocturnal panik diyoruz. Geceleri falan bazen insanlar uyanıp böyle kötü duygularla uyandıklarında rüyalardaki kaldıkları yerden devam eden ama hatırlayamadıkları duygusal atak sürüyor.
Peki neden kötü rüyalar, uyuyoruz, uyanırız, kötü rüyalar devam eder ama güzel rüyalar, tekrar uyuruz, devam etmez.
Bravo, ben de bunu merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Kötü rüya silsileli olarak değil mi
devam
geliyor?
Eder.
Devam ediyor. Neden efendim?
Kötü rüyada çünkü uykularınız sürekli bölünür ve siz sürekli o kötü rüyayı hatırlarsınız. İyi rüyalarda
çıkamıyorsunuz tek...
çıkamazsınız, evet.
Diğer İyi rüyadan da giremiyoruz.
Sonra uykunuz için iyi rüyanın devamını hatırlamazsınız.
Ha yine görür müyüz görürsünüz. Yani?
İyi rüyanın şey ortasında uyununca çok üzülüyor insan.
Ben de çok üzülüyorum. Yani,
evet. Defalarca yaşlar yapmışlığım var.
Bir de işte o tatminsizlik bu soluyor. Evet. Rüyanın
Pelin gibi sonu gelmiyor. Hep hayırlara vesile işler yapıyorum. Tam ortada kesiliyor. O gururdan, onurdan mahrum kalıyorum. Şimdi reenkarnasyon istiyorum. Buyursunlar.
Tabii, İslami açıdan önce gireyim de sonra reenkarnasyonun delili olarak olduğu iddia eden bir iki şey var. Hipnoz ve çocuk şeyleri. Ona da bir cevap vermeye çalışayım. Pelin Hanım'la da konuştum. O çocuk kısmını merak ediyorum.
Evet, özellikle. Çünkü mesela şeyler var ya. Ama ben öldüm doğdum. Merak... O köyde evi tarif ediyor vesaire. Evet. Özellikle ben doğu
İslami
illerde.
İslami kısmından başlayayım da o sonunda şey olmasın. Bana göre Kur'an'da öldükten sonrasını tarif eden yüzlerce ayet var. 10-20 değil yani. Yani binden de fazla diyebiliriz toplam olarak. Fakat bir tane bile öldükten sonra bir reenkarnasyon olduğu ile ilgili bir izah yok. Hatta mesela Müminin Suresi 99. 100. ayete açıp bakarsa seyircilerimiz orada ayete açıp bakarsa seyircilerimiz orada görürler. Birine ölüm geldiği zaman onlar hadi geri dönseydim der. Ona da denir ki, yani bundan sonra geri dönmem mümkün değil, asla. Bu senin söylediğin sadece boş bir laftan ibarettir. Yani Kur'an'daki bu ayetle açıkça bu söylenenin geriye dönme ihtimalinin sadece boş bir laf olduğu, asla ifadesiyle, kella diye Arapçasında geçen bir vurguyla verilmektedir. İslami açıdan öldük sonrası ile ilgili şeydeki temel götürücü aslında ruhun sahip olduğu, bizim ruh dediğimiz şeyin hani bedenden ayrı olması, onun belli bir şekilde bizi yeniden var olmaya mecbur etmesi değildir. Yani İslami açıdan ölümden sonrası ile ilgili sürecin anlatımı aslında temel Allah merkezli bir ontoloji yani varlık anlayışı vardır. Bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Öldükten sonra yaratmak onun elindedir. Yani Allah yara için yeniden olacaktır. Yani ruh diye ayrı bir cevher var, o bizi mecbur ettiği için Allah'ın sayesinde olacaktır. Ki nitekim Kur'an'da görürüz peygamberimize bazı insanlar itiraz olarak dalga geçmek için şey demiş. Yani çürümüş kemikleri yeniden kim diriltecek diye sorarlar. Mesela İsra suresinde görürüz. Peygamberimize cevap olarak şey demesi söylenir. İster taş olun ister demir. İsterse gününüzde büyüttüğünüz daha büyük bir şey. Onları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olan odur. O ne zamanmış o diye yine alay etmeye devam ederler. O da der ki pek yakında diye. Yani İslamiyet'teki yeniden yaratılış meselesi böyle bir ruhun sahip olduğu nitelikten ziyade tamamen Allah'ın kudretiyle gerçekleştiren bir sürece bağlanarak anlatılır. Reenkarnasyonla ilgili şunu söylememiz gerekir. Reenkarnasyonun çıktığı ortam kozmolojiler açısından bakarsak sabit duran kozmolojilerin olduğu yerlerdir. Yani evrenin ezeli olduğu düşüncesi bazı Hindu inançlarında vardır. Evrenin ezeli olduğu bir ortamda bakıyorsunuz ölenler var, dirilenler var. Ölenler, dirilenler var. Sonsuz bir ruh döngüsü olduğu söylenerek reenkarnasyon söylemiştir. Ve de ruhlar birinden çıkar, diğerine girer. Fakat İslam'ın bir kere bu kozmolojinin yanlış olduğunu bilimsel olarak anladık biz. Şu anda elimizdeki modern kozmolojiye göre Big Bang'le önce evren 13,7 milyar yıl önce oldu. Ezeli bir evren yok. Bu evren dünyamız 4,5 milyar yıl önce oluştu. Çok hücreler 600 milyon yıl önce oluştu. Ve buradayız. Yani sonsuz dönemden dolayı olan bu kozmoloji bir kere yanlış olduğu için bence aslında bu reenkarnasyon açısından altı çizilmesi gerekli bir husus. Diğer tabii lafı uzatmamak için delillere gelelim. İki tane temel delil genelde ileri sürülüyor reenkarnasyonla ilgili. Biri hipnoz, biri çocuk yaşantıları. Hipnozla ilgili de bazen kişiyi uyutuyorlar. Hipnoz eden kişi de onu yönlendirerek diyor ki sen şimdi geriye git, geriye git, nereye gidiyorsun? İşte falanca 15. yüzyıla gidip bir şey anlatıyor. Fakat daha sonra bunu dikkatli şekilde araştıranlar da şunu gördü. Bu şekilde geriye gidenler, mesela bir 15. yüzyıl uzmanı getiriyorlar. 15. yüzyıl evvel de İngiltere'ye gittim diyor. İngiltere'deki kale nasıl olur falan filan ona soruyor. Hiçbirine tabii ki doğru olarak anlatamıyor. Yani buradan da görülüyor ki bu tamamen, hatta bizim kriptomnezya diyebileceğimiz bir çeşit belli eskiden mutluğu hafıza kayıtları ile ilgili belli şeyler rindiği vakalar. Ama ve mesela hatta ileriye git deseniz 1 milyon yıl ileriye gidip onu da anlatıyor zaten hipnoz altında şey. Yani aslında bu ciddi hipnoz üzerine eğilenler bunun bir güvenilirliği olmadığını bence anlamış vaziyette. Bir de işte sizin söylediğinizi söyleyeyim istiyorsanız.
Sadece ona gelmeden şu hipnozla ilgili ben sadece ailemde böyle örnekler var. Annem gençliğinde bayağı bir işte hipnoz vesaire bu tür şeylerle uğraşırken şöyle hikayeler anlatıyor. Mesela bir kadın uçakta nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve ondan sonra araştırıyorlar. Böyle bir kadın çıkıyor. O ben tabii ki kimileri şöyle yorumluyor. Eskiden o ölen kadındı, şimdi yeni hayatında geçmiş hayatına gitti, onu anlattı. Sizin şimdi bahsettiğiniz. Ben bunlar
da dejavuyla da alakalı.
Bakın bunlar belki da felsefi açıdan bir mantık hatası var. Biz buna Texas Sharpshooter Fallacy diyoruz.
Yani ne diyoruz efendim?
Texas keskin nişancı hatası. Mantık hatası. Şimdi buradaki mantık hatası genelde şöyle yapılıyor. Bir keskin nişancı düşünülüyor. Bir yeri geliyor, bir duvarı tarıyor. O taradığı duvarda en çok kurşun nerede varsa onun etrafı çiziliyor. Ondan sonra diyor ki bu çok keskin nişancı. Şimdi bu tip vakalarda yapılan olaylarda bol şekilde sallayan yüzlerce vakadan içinde en çok birbirine yakın olan vakalar tespit edip onlar üzerinde cımbızla üzerine de bir spot ışıkları tutulup bu Texas Sharpshooter Fallacy ile ilerleyen bir mekanizma.
Tabii insan rahatlatıyor çünkü işte ölümden sonra hayat var ve enerji hiçbir zaman ölmüyor. Dolayısıyla ben bundan sonra sadece toprağın dibinde bir gübre olmayacağım, başka bir yere gideceğim düşüncesi çoğu insanı rahatlatıyordur.
İslam'ın buradaki temel cevabına bakmak lazım. Buradaki bütün mesele İslam açıdan Allah'ın varlığı ile ilgili varılacak kanaattir. Yani Allah'ın varlığı ile ilgili bir kanaate varıldıktan sonra biz zaten buradaki varlığımız Allah'a muhtaç olduktan sonra onun yeniden yaratması kolaydır zemininde anlatılmıştır. Fakat reenkarnasyonda birazcık bunu anlatmakta buna ben, gerçi Hinduların da içinde herkes bir değil. Yani onları da tek kefeye koymak zor. Fakat orada biraz sanki artık mekanik bir süreç gibi, ruhlar kendi kendine bir öldüm öbürünün bedenine giriyormuş gibi. Hatta transmigrasyonda daha da enteresan gidip de yani
girip çıkıyorlar.
Yani hayır, şey de olabiliyor transmigrasyonda. Kaya oluyor, tahta oluyor, kertenkele oluyor, böcek oluyor şeklindeki şeyler var. Fakat o sizin söylediğiniz şeye yine dönersem, çocuk deneyimleri çok yanıltıcı olmuş bazıları ilgili. Çocuk deneyimleriyle ilgili evvela benim katılmadığım alternatif izahların olduğunu bilmek zorundayız. Çocuk deneyimleri de şöyle, belli çocuğa diyorlar ki sen geçmişte neydin falan diye soruyorlar. O çocuk da ben geçmişte falanca ailedeydim, şuydum buydum diyor.
Ve detaylı bir şekilde evet. Mesela özellikle ya uzak doğuda ya da güney illerde bunu çok görüyoruz.
Bu şekilde çok programlar yapıldı geçmiş
tabii,
zamanda
fakat
da.
Burada da işte, evet, tam
işte
o
ben
Texas
uyandım
bizim
şu yerlerine gidildi, o insanlar bulundu,
babam
aileler
şuydu,
bulundu.
Annem buydu.
İşte bu Texas nişancı hatası dediğimiz şeyin bana göre en güzel yani şeylerinden biriydi o.
Sizce hiç mi bunların olur tarafı
hayır,
yoktur?
Hayır, bence hiçbir olur tarafı yok.
Yani peki oradan, anlatılan şimdi, insanlar birer kurgu mudur ya da televizyon
evet,
kahramanı mıdır
şimdi
bunlar?
Şimdi bununla ilgili... Birincisi 4-5 açıklama şekli var bence. Birisi reenkarnasyon. Şimdi ben birincisi katılmadığım 1-2 tane açıklamayı söyleyeyim. Mesela 1-2 tane de açıklama olarak şunu demişler. Telepatik iletişim. Ruhlar başka yerde. Telepatik. O zaman dikkat edin, reenkarnasyon tipi bir şeyi savunmuyorsunuz. O çocuk adeta bir medyum gibi görüyorsunuz. O kadar güçlü ki o ruhla telepatik kurup onu anlatıyor diyorsunuz. Ama dikkat edin, yine reenkarnasyon gümbürtüye gitti. Bana göre yanlış bir açıklama ama mesela bu tarz bir açıklama da var. Veyahut da telepatik açıklama dışında... tabii sahtekarlık hipotezi var, onu da bir kenara bırakıyorum. Veya belli varlıklardan yine haber alması. Yani direkt o kişiyle telepati değil de ayrı bir varlık türleri var. Öbürünün yaşamını da biliyorlar, ona haber veriyorlar tipi açıklamalar da var.
Dikkat cinler, bunlar, melekler falan.
Yani siz, siz bunları red mi ediyorsunuz?
Ben de onları da reddediyorum ama ben demek istediğim şu, ayrı reenkarnasyon dışında açıklamalar olabileceğini gösteriyorum. Fakat bir de ki bana göre en güçlü tezlerden biri burada kültürel inşa hipotezi dediğimiz bir şey. Dikkat edin, bu tip şeyleri, vakalar incelendiğinde... Bu tip vakalar hep reenkarnasyon inancına olduğu yerlerde aşağı yukarı çıkıyor. Ve öyle bir çıkıyor ki mesela reenkarnasyon inancında bir kişi, evvelden kişi erkekse sonra erkek olacağına inanıyorsa o aile veya o bölgede, o kişi, o çocuk kendisinin evvelden de reenkarnı olduğunu iddia ediyorsa hep erkek olduğunu iddia ediyor. Fakat cinsler arasında olabileceğini iddia eden ailelerde olanlar cinsler arasında olabileceğini söylüyorlar.
Yani bir konstrüksiyondan
tabii
bahsediyoruz.
Ki, tamamen sosyal şeyler. Bir... konstrüksiyon olur burada. Bana göre bu örnekler gösteriyor. Yani bunun gibi de daha birçok örnek var.
Yalnız ben şuna inanıyorum. Bazı, her şeyi biz bilimsel olarak açıklayamayabiliriz. Evet. Sonuçta bir takım yani, şeyler belki yaşanıyor. Yani bilmediğimiz bir şeyler olabilir.
Beyni
hani
zaten daha
sadece
ne kadar
kültür bunu yaratıyor değil ama bir yerden de bir şeyler
yani
orada
bunlar sosyolojik çalışmaların
başlayayım.
Sonra konusu oldu yani bu söylediğim. Aslında araştırmalara dayanıyor söylüyorum. Bunlar grup grup alıp da vakalar incelendi.
Ama şu yani... hipnoz konusuna katılıyorum. Tabii. Hipnozda o çocukluk çağlarına inildiğinde bilinen şeylerin gerçekten bilinmediği, daha büyük oranda onların o yaşa ait bir takım uydurmalar olduğu, sonradan tabii adlandırmalar olduğu bulunmuş. Ama diğer yaşananlar konusunda nasıl adlandıracağımızı bilmediğimiz bir sürü yaşantılar var.
Siz de konuşuyorduk. Evet. Mesela bir psikiyatrist olarak tabii ki hipnoz yapabiliyorsunuz, yapmamayı tercih ediyorsunuz. Ama hipnozla derinlere indiğinizde belli korkuları, belli işte anksiyeteleri, belli işte tekerrür eden şeyleri vesaire görünce siz belli ki o hastanın ya da o görüştüğünüz insanın derinlerinde bir bazı problemleri vesaire saptıyorsunuz. Şimdi bu aslında bana rüya tabiri gibi geliyor birazcık. Yani rüyaları anlamak gibi. Çünkü sonuçta siz o bilmediğimiz dehlizin içinde cımbızla bir şeyler çekiyorsunuz. Evet. Ve siz aslında onu parçaları, puzzle'ı yan yana koyuyorsunuz.
Çok kısa bir şey söyleyeyim. Şu önemli. Sadece hipnozdan alınan verilerle bir yere gitmek çok yanlış. Hipnoz dışında o insanı değerlendirmek, hipnoz dışında zaten hipnozu bir bilgiye ulaşmak için değerlendirirseniz yanlış sonuçlara gidebilirsiniz. Hipnozu daha çok, zaten hipnoz derin telkin yöntemidir. Bir kişiyi telkin yönettiğinizde onu işte ikna edebilirsiniz.
Ben katılıyorum dediğinizde bu konunun yaygınlaşmasını en çok sağlayan unsurların başında hipnoz geliyor. Anladım. Yani hipnozla ilgili bu saptırmalar işte geliyor.
Hipnozun, ama şu anda dersler bile veriliyor yani bir takım yabancı dersleri o kadar yaygınlaşmış vaziyette ki.
Hipnoz telkin olarak olabilir. Ama hipnoz veri elde etmek için olduğunda bizi yanıltabilir.
Yani mesela somutlaştıralım bunu. Diyelim
grup olarak böyle araştırma konusu oldu dediğim gibi. Yani uzmanlar getirildi, o döneme gidiyor, o dönemde anlatması istendi. Yani bu iddialar ciddiye alınıp da yapılmış araştırmalardan bahsediyorum ben bunların değerlerini.
Pardon, ben somut bir şey sormak istiyorum. Şimdi hipnozla diyelim siz geçmişe gidip de insanın aslında bir önceki hayat 16. Louis olduğunu öğrenmekten bahsetmiyorum. Ama hipnozla diyelim bir insanın belli bir paranoyası var ya da uçağa binemiyor.
Bilebilirim, evet.
Bunu gidip böyle bir şekilde o bilinçaltını sakinleştirip telkin edip herhalde tabii, o yüzden tabii. Bu tür kurslar vesaire bir sürü bir şeyler oluyor.
Peki bunu destekliyor musunuz? Böyle bir şey var mıdır? Yapılır mı?
Bir şey var, o ayrı bir konu
tabii
zaten.
Hipnozda zaten evet. Şöyle söyleyeyim. Daha yakın dönemleri o kişinin bilgileriyle ve elde edilebilecek şeyleri bilebilirsiniz. Ama 2-3 yaşındaki bir çocuk yaşantısına inip o zamanlar için sağlıklı bilgi almak çok kolaydı. Bazı insanlar hatırladıklarını söylüyorlar. Ama yapılan...
Yani onaylıyorsunuz ama...
Yani telkini onaylıyorum. Evet. Telkin ama her şeye, her devaya karşıyım.
Yani burada tabii şey var, çok ilginç olan. Yani disosiyatif fenomena dedikleri. Yani ayrışma deneyimi var insanın. Bunun içinde hipnoz var. İşte alıp başına gitmek var ama burada çok tutarlı bir döneme, epizoda girip bir şeyleri yaşayan insanlar. Mesela çoğul kişilikte böyle bir şey. Yani bunlar daha çok insanların kendi içlerinde bir içre başka bir yaşantıyı çok tutarlı ama kendi parçalarıyla yaşaması hali. Mesela diyelim ki bu işte kültürel reenkarnasyon olaylarında öyle bir auraya, öyle bir bulutun içine bir insan girebilir ki o diğer kişiliğin bütün özelliklerini, yaşantılarını başka bambaşka bir karakteri anlatırcasına ama çevreden de desteklenerek, tarihten de, kültürden de desteklenerek böyle bir deneyimin içine girebilir. Yani biz bunlara disosiyatif fenomen diyoruz. Mesela bunun içinde bunlar bazen travmalarla da ortaya çıkabilir. Hiçbir böyle bir o desteklenen, beslenen bir şey. Mesela demin söylediğiniz çok değerli. Çünkü reenkarnasyonun gördüğü, anlaşıldığı, saygı duyulduğu bir ortamda reenkarnasyon öyküleri neden daha çok oluyor? Daha atıyorum başka bir yerde bunlar çok gerek ya da hiç yok. Tabii orada bu yaşantı hakiki anlamda telkin ediliyor. Mesela bazen insanlar vardır, bunlar tıbbi rahatsızlıklarda da ortaya çıkar bazı şekillerde. Mesela çok kötü bir şey yaşayan birisi alır başını gider, kendini işte İstanbul'da gider, Gaziantep'te uyanır, bir otelde kalır 2-3 gün sonra, hay Allah ben buraya niye geldim? Gibi. Ama o sırada otele girmiştir, yemek yemiş, garsonla konuşmuş, her şeyini yaşamış da olabilir. Bunun daha ileri evresi, bunun daha ileri evresi tabii çoğu kişilik dedikleri bambaşka bir karakterin örüntülerini, dipleri, capcanlı, alter kişiliklere de çıkabilir. Yani bu disosiyatif fenomene en basitten meditasyon ya da yolda araba sürerken yol çizgilerine sürekli baktığınız için birden bambaşka bir yaşantıya da geçebilirsiniz.
Onlar kişinin kendi psikolojik i̇şte durumuyla alakalı bir şeyler.
İşte biz bu beyinde aslında bunun hepsini nörolojik açıdan bir telkinden, bir travmaya bazen bir savunma olarak da karşısına çıkan, bazen kültürel açıdan çok desteklenen, o anda çünkü o bir, bazen bir aktörün de oyun esnasında da capcanlı içine girdiği bir başka bir şey vardır. Onlar hep böyle çekim esnasında söyler, bir havasına gireyim durum der.
Bir de bu yani, ölüme yaklaşan insanlarda ben okuduğum bazı kitaplarda hep görüyorum bunu. Mesela ışık gördüm, bilmem ne oldum. Orada sanki bir böyle klik oluyor ve ondan sonra bu tür böyle işte... beyinde
farklı durumlara
evet yani geliyor. Farklı bir sanki boyuta geçtim ve oradan işte bir gümüş kordonla bağlandım tarzında böyle tuhaf tuhaf şeyler
görüyorsunuz. Tamam, bir telefon alalım mı?
tam zaman.
Buyursunlar korktum efendim. Gerçekten. Sayın Öznur Özbaltacı bizi İzmir'den arıyor. Buyursunlar. Evet, İzmir demişken bugün Reyhan demişken bugün Reyhan Melis'in evine gitti. Yarınki programımızda biz biraz bahsedecek. Ben de gidiyordum. Sonra sabaha karşı tekrar ateşim çıkınca zaten annesine, zaten Melis'e yaklaşamıyoruz. Şu anda hastanede ve steril bir ortamda olması gerekiyor. Ama Reyhan gitti. Ben maalesef gidemedim. Yoksa İzmir'de olacaktım, İzmir demişken söyleyeyim. Sayın Sevda Çakır Ankara'dan arıyor. Buyursunlar Sevda Hanım.
Alo.
Buyurunuz.
Merhaba.
Buyurun.
Nasılsınız?
İyiyiz.
Çok sevindim ya.
Buyurun.
Vallahi. Ben hiç rüya görmüyorum da onu soracaktım.
Doğrudur. Kaç yaşındasınız?
18 yaşındayım.
18 henüz erken. Ne rüyalar görülebilir 18 yaşında? Geleceğe dair. Yani iki anlamda da insan hem kendisiyle ilgili, gelecekle ilgili ne hayaller kurar anlamında da ne rüyalar görülebilir. Aynı zamanda ne rüyalar da görülebilir. Çünkü daha az baskı altındasınız doğal olarak.
Rüya doğduğu evet. için.
Bakınız ne diyor Sayın Ebru Yaşar yani. Profesör? Diyor ki şu
merhaba,
an zaten...
Merhaba. Selam, merhaba. Zaten evet. yaşın itibariyle...
Nasılsınız?
İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
Sevda, güzel, neşen güzel falan filan ama bunu hakikaten merak ediyorsanız değerli hekimlerimiz var. Hekimlerimize de sorabiliriz. Soralım mı yoksa tamam. kıpırdayalım mı karşılıklı?
Tamam, size bir şey sorabilir miyim Okan Bey?
Buyurun.
Feyyaz vardı yani.
Feyyaz hep var, çok da güzel.
Nerede?
Çok güzel. Feyyaz iyi, size çok selamları var. İstanbul'dayım diyor, halim vaktim yerinde diyor. Feyyaz'ın arka arkaya kitapları çıkıyor. Hatta çok yeni bir kitabı daha çıktı. İlgilendiniz, aldınız mı?
Hayır ya işte Feyyaz'a
ulaşamıyorum. Hayırsa o zaman niye bana soruyorsun? Çünkü bizden mezun çok kişi vardır biliyorsunuz programımızdan. Her sene kimler ya, kimler evet, mezun evet, olur tabii. değil mi? Haydi hayırlı işler. Buyurun sorunuzu sorun.
Ha tamam şimdi soruyorum şimdi.
Evet.
Tuğçe Hanım var ya hani onu soracağım.
Tuğçe Hanım var doğru. Buyurun.
Merhaba buyurun.
Merhabalar ben hiç rüya görmüyorum da acaba neden onu soracak.
Görüyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Bir tane çalışmamız var bu konuyla alakalı. Regresyon evet. geçmiş yaşam şifası anlatabilir miyim kısaca?
Ne demek efendim bu program sizin?
Ben kendi programımda da anlatmaya çalışıyorum. Kitabımda da yer verdim.
Ama zırt pırt benim mesela, program benim program. Bu da sizin programınız.
Orada da sözümü kestiniz tekrar anlatmak zorunda kaldım.
Üf buyurun efendim.
Evet. Bir şifa yöntemi mesela bu konuyla ilgili de çalışıyoruz. İlginç sonuçlar elde edebiliyoruz. Kişinin geçmişine gidiliyor. Yani reenkarnasyondan buradan bahsettik. Birinci teori bu. İkincisi kolektif bilinç. Siz doğarken ortak bir bilgi havuzundan bir takım bilgiler alıyorsunuz. Bir de bu hayatınızdaki geçmiş. Herhangi bir soru sorulduğunda bu tarzda bunun kökeniyle ilgili bu tarz bir çalışma yapıyoruz. Bir saat ve biraz daha fazla sürüyor. Melek terapisiyle bunu birleştiriyoruz. Melek terapisinde biraz biliyorsunuz diye düşünüyorum ismin bildiğiniz için. Bununla birlikte bunun sonucunu elde edebiliyoruz. Neden böyle bir şey deneyimliyorsunuz? Neden görmüyorsunuz? Bizim yaptığımız çalışma bu. Rüyayı mutlaka görüyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Bir de yine melek terapisiyle birleştirdiğimiz bir rüya rehberliği çalışmamız daha var. Rüya defterlerinden ve not almaktan bahsettik. Meleklerle ilgili bir çalışma. Farkındalık arttıkça kişi aslında gördüğü o rüyaları hatırlamaya da başlıyor. Yani biz kendi çalışmalarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Mutlaka görüyorsunuz, hatırlamıyorsunuz, unutuyorsunuz. Ve bu bahsettiğim çalışmalar yapıldıktan sonrasında bizim yaptığımız çalışmalar biraz daha dünya dışı konularla ilgili olduğu için rehber ruhlar, kişisel koruyucu meleğinizle irtibat, baş meleklerden mesaj almak gibi bir boyuta da konu taşınıyor.
Ya Tuğçe Hanım bunlara hiç inanmıyorsunuz ne oluyor? Yani mesela ben inanmıyorum.
Şimdi şöyle bir şey yani Allah görmüyoruz diyen de var. Her bir zerrede Allah'ı gören de var. Kur'an-ı Kerim'de meleklerden net olarak bahsediliyor. Biz inanan kişiler için zaten bu konuşmayı...
Kur'an'da meleklerden siz haber alırsanız kart çekince söylerler gibi bir şey
ama
söylemiyor.
Ama kart çekmek değil benim yani burada bahsettiğim yani. Çalışma. Herkesin
yani
kişisel
Kur'an'da
koruyucu meleği...
Kur'an'da melek geçmesi ayrı yoksa siz meleklerden kişisel, irtibat almanız ayrı bir şey
kişisel
herhalde.
Kişisel koruyucu meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Zaten yani, onlar doğduğunuz yani, anda itibaren sizinle birlikte metodiyemizi taşıyorlar.
Kur'an'da insanlara belli bir yerde vahiy getirmesiyle ilgili meleklere bir irtibat var ama sizin bahsettiğiniz... dediğiniz gibi irtibatın İslami bir temeli yok.
Ama bir şey söyleyeceğim. İslami temeli var.
Siz İslam
var.
Atıf yaptığınız için söylüyorum ben.
İslami hüküm konusuna getiriyorsunuz benim söylediklerimi ama ben...
Şimdi siz dediniz Kur'an'da melekler geçiyor diye siz dediniz. Hayır, ben de onun üzerine
Melin Hanım bana şöyle edeyim. Bir soru sordu. Evet. Bunlara inanmıyorsa dedi. Ben dedim ki hani meleklere iman dinimizde de var. Ben ama onun o
meleklere
sorusuna...
imanla sizin terapiye imanı karıştırmayalım.
Ama öyle bir şey demedim zaten. Ben çalışmamı İslamiyet'le harmanlayarak anlatmadım.
Hayır canım, Melin Hanım'ın sorusuna... meleklerden irtibatla alıyorsunuz.
Kişisel koruyucu meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Ve zaten irtibattayız doğduğumuz andan
tamam,
itibaren.
Tamam da sizin meleklerden haber alıp da seansla, bir seansla bunları da açıklamanız apayrı
melek
bir iddia.
Terapisi,
yani.
Dünyadaki şu anda gelmiş olan spiritüel akımlar içinde en popüler olanı. Popüler bunun milyonlarca olabilir. Takipçisi var ve birçok
dolu kitaplar var bunun üstüne.
Var. Meleklerle insanlar,
UFO'lar da çok popüler. Yani
dünya dışı varlıklar, UFO'larla ilgili.
Ne yazık ki popüler. Aman bu ara sağlığınızı ihmal etmeyin de terapi falan derken.
Ne yazık.
Nasıl yani, ne demek istediniz efendim sağlığınızı yani, ihmal etmeyin
bu,
derken?
Şimdi biz mesela tabii ruh sağlığı uzmanı olarak yani insanların bir takım ihtiyaçları var. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da sağlık problemlerimiz var. Yani mesela uyku problemlerimiz var. Bazen uykumuzun kalitesi bozuk oluyor. Odaklanamıyoruz. Sıkıntı içindeyiz. Bütün bu uğraşlar güzel bir hani insana renk katabilir hayatında sürreel alanlarda. Ama iki şey burada önemli. Bir, hayatımızı işgal etmesin. Gece gündüz bunların, bu düşüncelerin bulutundan çıkamayıp bir bunu takıntılar dünyasına getirmeyelim. İkincisi de sağlık problemlerimiz varsa onların arasında, bunların arkasına saklanarak çok önemli, iyileşilebilecek, çok güzel zamanlara vesile olacak tedavilerden, doktorlardan, uzmanlara danışmaktan
doktorlar,
bizi alıkoymasın.
Doktorlar, psikiyatristler ve psikologlar hayır. Son dönemde melek terapisi konusunda çok ciddi bir şekilde eğiliyorlar.
Nasıl
ve psikiyatrist çok fazla danışanınız var.
Biz eğilirsek düşeriz, kalkamayız.
Siz bir kişisiniz yani, ama tabii. Sizden başka...
Ama bu bakımdan yani ben size katılıyorum. Benim yakın dostlarım var. Böyle bir, melek kitapları okuyan ve ilgilenen.
Bir de bir şey söyleyebilir miyim?
Bakın. Dünyadaki ruhani açıdan iyi gelen bir şey.
Zaten Efe Hanım, dünyada bu işi yayan hanımefendi bir psikiyatrist. Doreen Virtue. Sizlerle
kim efendim?
Doreen Virtue bir psikiyatrist.
Doreen Virtue.
Evet.
Canım. Doreen Virtue hakkında bana hemen bilgi getirir misiniz?
Doreen Virtue ve doktorken zaten yani. Melek terapisini bütün dünyaya yayıyor. Yani sizlerin meslektaşı, bilimsel bir insan.
Kârlı bir ticaret bulmuş, tebrik ederiz.
Ya bunun yani, ticaretle bir ilgisi yok. İnsanlar bununla umut buluyor. Sizin yaptığınız hayır, işin içinde sevgi yok.
Seanslar ücretsiz mi?
Ama psikoloğa
gitmek de o zaman
bilim
bir yerde.
Bilim çok fazla, bilgi ön planda olduğu için
insanlara ilgisi olmuyor.
İnsanlardan sevgi alıyor.
Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hekimle hastasının yani. İlişkisi için konuşurken
evet.
40 kere düşünmek lazım. Önce bir acele etmeyin. Ben bakın
size,
bir dakika,
hayır,
bir dakika.
Sizin şansınız
bir dakika.
Değil. Hekim, genel bu
bir
konuyu.
Saniye efendim, bir
bilim
saniye.
Bazen soğuk
bakın,
gelebiliyor
hekimlik,
insanlara.
Hekimlik,
o yüzden alternatif
hekimlik insanlık
yapılıyor.
Tarihi kadar eski, kadim bir meslektir. Ve hastalarıyla ilişkisi konusunda konuşurken çok dikkatli olacaksınız. Sever miyiz biz hastamızı, saygımı duyarız?
Hayır hayır, çalışmanın içeriği yani, olarak
dikkat
söylüyorum
edin ama
ben.
Siz sevmiyorsunuz falan.
Niye sevgi
falan.
Olmadığını söylüyorsunuz?
Sevmiyorsunuz değil, şey sevgi yani. Odaklı bir çalışma değil. Yani? Bilim odaklı
hayır,
olduğu için.
Böyle olduğuna nereden
canım,
karar
ne
veriyorsun?
Yani
bir öğretmenin öğrencisine sevgisi, bir doktorun hastasına sevgisi.
Bir dakika durabilir miyiz? Bir dakika duralım. Şimdi burada her televizyon programının yaptığı bir hatayı tekrar etmeyelim. Şimdi bir kere işin bilimsel tarafı yani... Tıp bilimiyle ilgili.
Tabii bizim alanımız
ya da
değil zaten.
O. Sosyoloji beyefendinin sosyoloji, psikoloji vesaire bu bilimler
başka
var. Alanlar. Bir de Tuğçe Hanım. Şimdi genelde bizim tabii bu heyetlerimiz hiç böyle eften püften insanlarla Allah saklasın kurulmuş değildir. Hiçbir zaman bu heyetlerimizi öyle kurmuyoruz biz. Burada şu tartışmayı yapmamıza gerek yok. Yani Tuğçe Hanım'ın temsilcisi olduğu bir takım fikirler efendim burada hekimlerimiz ya da sosyoloji doktorumuz tarafından küçümsenmektedir gibi bir şey yaşamıyoruz şu anda. Çünkü biraz önce yani, siz de söylediniz değil mi?
Zaten bir alternatif olsun diye çağırdınız düşünüyorum. Yani o zaman bir bilim kadını daha gelebiliriz.
Katılmıyoruz. Ben, küçümsemiyoruz.
Tabii ki. Yani siz de mesela hemen burada işte bir doktor hemen dedi ki bir dakika dedi biz dedi her şeyi dedi hani bu kadar dedi bilimsel dedi şey yapmayalım bakmayalım bilmem ne falan filan. Şimdi hayat çok güzel, çok renkli. Çok renkli. Buradaki tek problem, tek sakıncası şu olabilir. Yani bu geçmişte de görülmüştür. Hatta bir defaatle belirtiyorum. Bir böyle televizyonun işte ürettiği aslı olmayan kişilerden bir tanesi bir programa katılmıştı. Orada bir hekimin isyanı vardı. Hiç unutmuyorum. Adamcağız işte diyor ki ben diyor bu ne diyorlar, iyileştirici, hani healer diyorlar, bilmem ne diyorlar, enerji, şifacı, bilmem neci, neyse, böyle bir adam avukatıyla çıkmış şeye kaç yıl önce. Ondan sonra diyor ki, efendim diyor, avukatı da bunun adına konuşuyor. Diyor ki, bu diyor öyle diyor bir şifacıdır ki diyor, işte diyor şu kadar kişiyi tedavi etti diyor, bilmem ne diyor falan. En sonunda bir hekim, belli ki televizyona alışık olmayan bir adamcağız, telefon açtı, dedi ki, nedir dedi yani, yaptığı dedi tedavi nedir dedi. Avukat başladı, dedi ki işte efendim dedi, buna dedi adam dedi koltuk değneğiyle geldi dedi.
Telkindir.
Ondan sonra bu dedi koltuk değneğiyle geldi dedi, koltuk değneğini yani atarak gitti dedi. Zaten. Şimdi hekim isyan içerisinde diyor ki hastalığı neymiş diyor. Avukat diyor ki yahu işte dedim ya diyor, koltuk değneği var dedim ya diyor. Hekim bu sefer daha da isyanda, diyor ki kardeşim tıpta koltuk değneği kullanmak diye bir hastalık var mı? Yani hastalığı neymiş? Yani sen bir şeyi iyileştirdiysen neyi iyileştirdin bana söyle, ben de anlayacağım. O kavgadan ben anladım ki bazen hekimlerimiz bunun eğitimini görmüş ve bir fiil bu konuda çalışan insanlar,
biz de bunların buna ayrıca isyan eğitimlerini ediyor.
Sizin
gördük.
Bakın şimdi bunu sizi küçümseme konuşması yapmıyorum. Sizin buradaki şey hayatın hiçbir zaman ne şuradan ne buradan ibaret olduğu ile ilgili. Hayat hepimizden ibaret. Şimdi sizin yaptığınız şey, ben sizi kaç programda ağırladım?
5.
Bak kadın tehlikeli ha. 5. Bek. Şimdi kaç programda ağırladım? Bu programlarda hepsinde sizin varlığınız bana büyük mutluluk verdi.
Çok teşekkür ederim.
Ve her zaman sizin bütün bu televizyona çıkan insanlardan bir farkınız olduğunu, bu seslendirdiğiniz düşünceleri araştırdığınızı, bazı şeylerin biraz metafizik olarak görünebileceğini bilimin yanında, fakat bu metafizik olanı da çok güzel ifade ettiniz. Bütün bunları biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tartışmamız yoktur. Buradaki bilim insanlarının sizi küçümsemesi, sizin başka bir bilim adına onlara karşı durmanız gibi bir şey söz konusu değil.
Peki ben de mevcut konuyla ilgili fikrimi o zaman söyleyebilir miyim konuyu siz buraya bağlamışken?
Lütfen.
Çok kısa dejavu ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
Lütfen.
Konular karışmış gibi oluyor ama dejavu kısmında ben konuşamadım.
Zaten hep böyle sohbet ederiz
tamam,
bu konularda. Buyurun.
O kısma da çok kısa bir dönüş yapıp sonrasında reenkarnasyonla ilgili fikrimi de söylemek istiyorum. Dejavu konusuyla ilgili bizim yaptığımız çalışmalara göre, eğer o anda bir yaşam dersi varsa, kadersel bir dönüm noktası ve ruh, özbenlik bu boyuta gelmeden önce bir anlaşmayla geliyor aslında ve yaşayacağı bazı şeyleri biliyor. Dejavu, bu anı yaşamıştım gibi bir hissin geçmesi, kadersel dönüm noktası gelmeden önce veya ruh eşiniz veya ruh ikiziniz, ruh eşiyle ruh ikisi farklı şeylerdir, ile olan bir karşılaşma esnasında da olabilir. Ve o anda kişiye şöyle bir his gelir. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Çünkü o anı aslında bekliyordu. Bir takım şeyleri bu dünyaya gelirken biliyoruz. Bilgilerle birlikte geliyoruz. Zaman içinde unutmaya başlıyoruz. Mesela bu tıpkı çok küçük çocukların meleklere daha yakın olabilmesi, rehber ruhlarla irtibatta olabilmesi gibi. Reenkarnasyonla ilgili düşündüğüm şeylerden bir tanesi de kolektif bilinç ve bilinçaltı. Yani
yok,
ortak bir bilgi havuzu, bütün insanların aldığı, beslendiği nokta. Ve bunun dışında Avatar filmindeki gibi hepimiz görünmeyen ağlarla, kablolarla birbirimize bağlı olduğumuz için, hani üç kişinin aynı anda aynı rüyayı görmesinden de filmden yola çıkarak bahsetmiştik. Bunu yapabilirsiniz zaten. Çünkü hepimiz birbiriyle bilgi akışı halindeyiz. Bilinçaltımız ve bilincimiz sürekli irtibatta. Hepimiz birbirimizle bağlıyız ve bu dünyanın enerjisinin 2013 dönüm noktasından sonra değişmesiyle ve enerjimizin artmasıyla birlikte...
Kaç sizin dönüm noktası?
21 Aralık 2012'den evet, sonrasında girmiş olduğumuz altın çağda farkındalık, sezgiler ve metafizikle ilgili konuların dünyada daha çok konuşulması, reiki, işte meleklerle ilgili konuların bu kadar popüler olması, insanların enerjisini, telepatik güçlerini, birbirlerine bilgi gönderme ve alma hızlarını farklı hale getirdi. Yani biz yaptığımız çalışmalara göre durumu bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Size asla sevgisiz demedim. Sadece şunu anlatmaya çalıştım. Daha bilim odaklı olduğu için sizin hastanızla aranızdaki ilişkiye müdahale değil de çok fazla sevgi odaklı olmuyor. Melek terapisi denilen çalışma tamamen saf sevgi üzerine konumlandığı için o şekilde anlattım. İfadem oydu aslında ve gerçekten birçok psikiyatrist ve psikolog bu akımın
peşinde dünyaya tanıtan peki, kişi de bakın, bir psikiyatristtir.
Siz saf sevgi dediğiniz için ben yoksa normal psikiyatrist de paralı da ben ondan sordum bunun seansı ne kadar? Yani saf sevgi üzerine mi dayanıyor seansı? Yoksa...
Ben şahsım adına konuşayım. Çok çok cüzdi bir paraya yapılıyor ve bunun %70'ini bağışlıyoruz.
Hediyesi
yani. Bunu dünyada yapan hanımefendi
hayır, yani,
de...
Hayır psikiyatrlar da alıyorlar yani demek ki pek saf sevgi üzerine de kurulu gibi durmuyor yani.
Bizim söylediğimiz mi?
Yani hayır,
bizim
terapinin tarafa... kendisi.
Ben melek terapisinin Doreen Virtue Angel terapi dediği için ben terapi. Peki. Yoksa biz tedavi peki, etmiyoruz. Onu da altın
çizmek
istiyoruz.
Çok şeyde, ben bir şey söyleyeyim de burada belki bu konuyla ilgili.
Buyurun.
Şimdi tabii ki bu sürreel alanlar, spiritüel alanlar dünyanın her toplumunda, her kültüründe var. Ve insanların nefes aldığı, belki bu ölümlü dünyada bir açmaz içerisinde bulduğunda, bir mana arayışında çok kendileri için anlamlı bir yer olabilir. Ve ben bunun hani yok edilmesi saçmadır ya da demin doktor beni söylediği gibi bilimin şöyle bir iddiası yok. Biz her şeyi açıklarız gibi bir anlamı yok. Ancak şurada birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bu sağlık konusuna geldiği zaman yani iki tür şey var. Bir tanesi kanıta dayalı tedavi yok. Bir tanesi
çok
tamamlayayım
üzüleyim,
ben.
Siz devam edin. Biz sağlıkla ilgili
ben,
bir çalışma
yapıyoruz. Adı terapi, terapi de... ama işte.
Hayır hayır. Dünyadaki adı terapi. Peki. Biz melek boşluğu veya melek danışmanlığı diyoruz. Çünkü sakıncaları olduğu için bunu peki. Söylemek zorundayım.
Şimdi bakın.
Tedavi etmiyoruz.
Şimdi özellikle bütün bu şey var ama ruh sağlığı alanı çok nazik bir basıncın altında kalıyor. Evet. Ve tarih boyunca hep böyle olmuş. Biz buna damgalanma korkusu diyoruz. Ben bu vesileyle bir kere daha herkese seslenmek evet. istiyorum. Yani her konuda doktora bakın yattığınızda başınızda hafif bir ağrı olduğunda karnınızda bir şey olduğunda yarın doktordasınız ama bir psikiyatra gitmek bir uzman hekime bakın demin telefonda bağlanan arkadaşımız beni çok şaşırttı. Yani ben niye rüya görmüyorum derken
size sorması
ben gerek. Mesela evet. birden hani uyku konusunda uzman bir hocamız buradayken burada birden belki o da bir yön değiştirdi size sormak istedi çünkü bu daha rahatlatıcı. Evet. Yani bir hekime sorduğunuzda size tanı koyabilir. Ve sizi çok olumsuz sanki korku verecek bir duruma sokar diye insanlar genelde profesyonel yardım almaktan ziyade genelde danışmanlara, değişik alanlardaki insanlara ilk önce gitmeye kalkışıyorlar ve çok zaman kaybediyorlar. Sağlıklarından çok bedel ödüyorlar.
Zaman
onun için,
kaybettiği
yani
sizin
tür,
fikriniz.
Ben
çok
bakın,
özür dilerim
yani
ama sizin şöyle, şahsi fikriniz.
Tabii ki
yani
kendi fikirlerimi söylüyorum. Gayet
zaman
doğal.
Hepsi kaybetmiyor inanın.
Tamam, hayır, ben
bu arada
an,
bir şey söyleyebilir miyim? Seyircimiz kendini hasta zannedebilir rüya görmediği için. Çünkü rüya görebilmek için bir takım terapilerden bahsettiniz. Rüya görmüyor olması onun sağlıklı
ben zevklerlikten bahsettim. Şey terapiden bahsetmedim. Evet. Melek terapisi de doğru
yani bir şey algılanabilir.
Biz terapist değiliz. Biz danışman olarak evet. geçiyoruz.
Hayır rüya görmediği için hani görebilir miyim kaygısına kapılabilir.
Görebilir, hatırlayabilir. Rüya... Bunun bir rehberlik çalışması olabildiğini söyledim.
Görmek benim zorunda değil. Zaten böyle. Herkes rüya görüyor.
Zaten ben de öyle söyledim. Görüyorsunuz hatırlamıyorsunuz dedim. Aynı şeyi söyledim demek ki.
Peki. Oh. Kısa bir reklam arası. Herhalde kısa değil mi bu sefer? Çünkü çok reklam var. Ne oluyor yahu? Gecenin bu saatinde işte birazdan da reenkarnasyon konuşacağız. Değil mi? Böyle şeyler konuşuyoruz. Ne reklamı canım? Devam. Kısa reklam arası hemen dönüyoruz. Buyursunlar.
Dinler için her zaman büyük bir önem taşımıştır. Ruhani varlıklarla rüyalar esnasında iletişim kurulduğuna inanılmış, rüyalar vasıtasıyla icazet alınmıştır. Kutsal kaynaklara göre Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamber çok iyi rüya tabiri yapar. Onu kıskanan 12 ağabeyi Hazreti Yusuf'u bir kuyuya atar. Onu bulan bir kervan Yusuf peygamberi Mısır hükümdarına satar. Züleyha'nın iftirası neticesinde hapse atılan Hazreti Yusuf'un hapiste tabir ettiği rüyalar hükümdarın kulağına gider. Ona rüyalarını yorumlatır. Yusuf peygamberin tabir ettiği rüyalar sayesinde ülke kıtlık ve afetlere zamanında önlem alabilir. Aynı şekilde İbrahim peygamber de oğlu İsmail'i kurban etmesi gerektiğini rüyasında görür. Rüyanın ruhani boyutu sadece bununla sınırlı değildir. İslamiyet'te istihare ya da halk arasındaki adıyla rüyaya yatmak, verilecek olan bir kararın hayırlı olup olmadığını Allah'tan gelecek bir işaretle öğrenme isteğinin neticesidir. Yunan mitolojisinde kadınların rüyalarına girip onları ifal ettiğine inanılan inkubustan, dinsel yolculuklarına çıkmak ve gerçeküstü rüyalar gerçeğe ulaşmak için halüsinatif uyuşturucular kullanan şamanlara kadar rüya muamması kutsal bir önem taşımıştır.
Büşra Küçüker bizi Ankara'dan arıyor. Buyursunlar Büşra Hanım.
İyi geceler Okan Bey. İyi bayramlar. Öncelikle uzun
kaç
zamandır
yaşındasınız? Kaç yaşındasınız?
26 yaşındayım.
Bayağı evet güzel. Sonra?
Öncelikle sizi uzun zamandır severek takip ettiğimi bilmenizi istiyorum.
Ne güzel.
Şimdi bir sorum olacak doktorlarımıza.
Buyursunlar.
Ben uzun yıllardır bir sorunum var uykuyla alakalı olarak. Uyuyorum. Uyandığım zaman gözlerim açık, hani böyle etrafı görebiliyorum ama hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Bu bazen çok uzun zaman devam ediyor ve beni gerçekten çok bunaltıyor. Nefes almadığımı hissediyorum. Hani çok sıkılıyorum. Yani o an dualar ediyorum. Böyle uyanmak için ne elimden geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Hani kendimi sıkıyorum. Kalkmak için kendimi sarsmaya çalışıyorum. Keşke diyorum hani birisi gelse, bana seslense, beni hani sarsa, uyandırsa. Hani o şeyi, o odayı görüyorum. Her şey böyle, etrafta her şey var. Hatta kendimi görebiliyorum hani yatakta böyle yattığımı. Ama ne çıkabiliyorum, ne girebiliyorum. Yani sanki böyle arada bir kalmış bir durum. Kimi zaman ses de duyuyorum. Hani böyle bir çığlık gibi tiz bir ses duyuyorum bazen. Böyle bir durum. Bu bir hastalık mıdır? Yani bundan nasıl kurtulabilirim? Bazen çok sık oluyor. Uyumaktan korkuyorum. Hani istemiyorum uyumak. Hani tekrar aynı şeyleri yaşayacağım diye. İşte böyle bir durum. Yani
buyursunlar efendim. Bu bir hastalık. Sizden başlayalım.
Evet, aslında uyku konusunda uzmanlı olan hocamıza sorsak belki daha iyi açıklar. Buyurun ama tabii efendim. Bu demin de bahsettik.
Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi seyircimiz Karabasan'ı anlatıyor. Yani evet. Beynin uyanık olduğu ama kasların rüya döneminde kalıp felçte kaldığı bir durum Karabasan. Normal insanlarda da Karabasan %50-60 oranında görülebiliyor. Özellikle Evru Hanım'ın bahsettiği gibi çok yattığınız zaman ortaya çıkabilecek süreçlerden ya da çok stresli olduğunuz zamanlarda ortaya çıkabilecek bir şeydir Karabasan. Ama bu olduğu zaman, yani tek başına çok nadir olduğu zaman normal kabul edilebilir bir şey. Ama sık tekrarlıyorsa ve kişi artık uyumaktan korkar hale geldiyse Karabasan olacak diye, bunun ilaçla tedavisi mümkün. Eğer sık tekrarlıyorsa bir hekimden yardım alması isterim ben.
Tabii neden psikiyatrik başka sorunun olup olmadığı da değerlendirmek evet. de lazım. Onlar da uyku bozukluğu sebep olabiliyorlar.
Evet Büşra.
Evet teşekkür ederim Hakan Bey. Çok durun. İyi geceler diliyorum. Tamam peki.
Peki iyi geceler. Şimdi astral seyahate buyursak sen başlayalım
evet,
hocam.
Astral seyahatle ilgili dünyada da bu tabii çok büyük bir güç. Ruh böyle çıkıyor veyahut da bazı işte yedi bedenden biri çıkıyor diyor, kimisi ruh çıkıyor diyor, her ne çıkıyorsa.
Yogilerde falan
evet,
bu hikayeler
yani gidiyor
var.
Başka yerlerdeki bilgiyi alıyor geliyor. Bunun çok büyük bir güç olduğunu Amerikan istihbaratı takip etti. Ve bunun üzerine buna 20 milyon kadar ayırıp Stargate proje yaptı. Bu projekten sonra da tabii 1970'li yıllardan başlıyor. Bu 95 yılına kadar sürdü. Sonra biliyorsunuz bu Amerika'da yine bilgilendirme yasası var. Ondan sonra halkı bilgilendirdiler ve söyledikleri şey şuydu, bu projeden hiçbir şey çıkmadı. Yani bizim bulabileceğimiz ciddi anlamda kullanabilir hiçbir veri yok. Daha sonra İngiltere'de 2000'li yıllarda benzer bir proje yaptı. Onlar da bilgilendirme yasasıyla açıkladılar. Onlar da hiçbir sonuca ulaşamadıklarını gördüler. Ama tabii fiyasko sonuç, ama yani en azından bu denenmiş oldu. Bilimsel olarak bir şeyin olamayacağını görmek de, yani o parayı bana göre boşa gitti denmez. Yani beklenen şey neydi? İşte füzeler, şunlar gibi büyük şeyler. Hani böyle küçük bir kağıtla mucize yazılan bilgi işte. Değil. Hani füze falan gibi çok büyük bir cismi bile bunları tespit edemedikleri görüldü. Bu bizim hani bahsettiğimiz bir felsefedeki mantık hatası vardı dedik ya. Texas nişancı mantık hatası. Texas sharpshooter fallacy. Bunu da burada benzer şekilde yapılıyor. Bazı kimse astral seyahat yaptım diye yüzlerce kişi yüzlerce şey söylüyor. Onların içinde tesadüfen bir iki tane tutanı böyle ön plana çıkartıp ondan sonra bana göre ortaya çıkmaktan ibaret bir şey. Bu Amerika ve İngiltere'deki Stanford Üniversitesi'nde falan yapıldı ki Batı'nın Harvard'ı diyebilir. Gerçekten yani Batı yakasının en önemli üniversitesi diyebileceğimiz üniversitesinde yapılmış şeylerde. Bununla ilgili ciddi bir sonuç elde edilemedi ve tabii medyumlar falan da davet edildi. Yani bu konunun uzmanları kimse yapabiliyorum diyorsa onlar da davet edildi. Bunun dışında tabii böyle James Randi gibi bazı illüzyonistler de var. 1 milyon dolar ilan ettiler. Bunu kim gelirse yaptığını iddia eder. Sonra 1 milyon dolar vereceğim diye. Hatta illüzyonistlerine de böyle meydan okudu. Onlardan da hiçbiri çıkıp 1 milyon dolar durmuyor. Bilmiyorum İstanbul'dan varsa meraklı ben çıkıp gidiyorum diyen James Randi'nin şeyi duruyor. Gidip 1 milyon dolar alsınlar. Ülkemize para gelir seviniriz. Ama onlar da bir şey kimse alamadı, para duruyor hala orada.
Canım efendim hala bir şey söylemeyecek misiniz?
Astral seyahatle ilgili bazı deneyimlerim var, onları anlatacağım.
Sizin
evet, bitirmenizi bizden bekliyordum.
1 milyon dolar Türkiye'ye gelebilir.
Güzel. Küçükken kulağımda çok yoğun bir uğultu ve bir sinyal olduktan sonrasında sanki bir televizyon ekranı kararı gibi annemle babamla otururken bir uyku anında veya bir trans tekniğiyle değil birkaç kere deneyimlediğim bir olay. 18 yaşındayken de uzaylılarla ilgili çalışma yapan bir dertle bir sene geçirdim. Doğum günüme günler kala gökyüzünde çok yoğun ve çok parlak, yani dünya dışı olduğu belli olan ışıkları gördüm bir geceden sonrasında. Başka boyutların, başka alemlerin varlığı zaten kutsal kitaplarda da belirtiliyor. Bunlarla ilgili deneyimleri olan kişilere de bu gece, hani halüsinasyonu da konuşuyoruz diye, birazdan halüsinasyon yorum gelir diye önceden de ben söyleyeyim. Halüsinasyon olduğunu bizler düşünmüyoruz ama bilim açıklama getiremediği için halüsinasyon diyecektir diye düşünüyorum. Astral seyahatle ilgili bazı deneyimlerim var. Bu melekler konusuyla ilgili de çok soruluyor. Şimdi ben dünya dışı varlıklarla ilgili bir insan gibi, bir madde gibi gördüğümü söyleyemem. Fakat çok yoğun ışıklar ve dünyaya ait olmadığı belli olan enerjilerle 7 yaş öncesinde çok yoğun, 18 yaşım boyunca 19'a kadar yine çok yoğun. Bir de 30 yaşında bir dönem bu enerjilerle ilgili çalışmalar yaparken bilmeden alt enerjilerle ilgili çalışıp kötü bir dönem geçirdiğim bir zaman aralığı oldu. O dönemde zaten bana melek enerjisini, melek danışmanlığını ve benim enerjim bu frekansa uyumlayan hocamla tanışmıştım. Bunlar astral seyahat kategorisinde sizin bahsettiğiniz ölçüde giriyor mu bilmiyorum. Yani dünya
astral
dışı...
Astral seyahat şöyle bir şey söylenen, yani ruhunuz veyahut da bedeninizden bir beden nasıl tarif edilirse ayrılıyor. Bambaşka bir alana gidiyor. Ayrılırken... Mesela diyelim buradan İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'deki var olan olayları da...
Ama dünya da olabilir, dünya dışı da olabilir.
Şimdi tabii ki tarif edişine göre bazı kimse ben kendim istediğim zaman giderim yaparım diyenler var. Hı. Onlara göre iradesiyle. Evet. Bazısı benim irademden bağımsız olarak beni götürdüler diyebilir. O yani tarife bağlı.
Benimki iradem dışındaydı ve benim istediğim ve benim kolu olan zamanlarda olmuyordu. Çocukken yaşadığım olanlarda korkmuyordum. Çünkü belki de çocuk olduğum için neden korkmam gerekiyor, neden korkmamalı bilmiyordum, ayırt edemiyordum. Ama 18 yaşından sonrakilerde korktuğumu söyleyebilirim. Hatta yine söylüyorum, o 30 varında olan olayda bilmeden enerji çalışırken alt enerjilere kapı açtı. 1,5 sene boyunca o melek eğitimini aldığım dönemde bu kapı kapandı. Ama ben, yani bu benim görüşüm, bilmiyorum. Evet, evet. Belki doğru sizin söylediğiniz gibidir ama astral seyahatin sadece dünya boyutunda olduğunu düşünmüyorum. Benimkiler, dediğim gibi tekrar edeyim, benim kontrolümde değildi. Fakat kendinizi beden olarak ayrılmış görüyorsunuz uzaklaşmadan önce. Ve geri geldiğinizde de aynı pozisyonda.
O yaşadığınızın yani benim... astral seyahat olduğunu nasıl anladınız?
Yok, ben anlıyorum demedim.
Yani
ben
yaşadığım bir deneyimi anlattım. Nasıl anlar astral seyahatte olduğunu?
Şimdi bir takım yani şey ortak veriler
kendinizi,
var ya.
Özür dilerim, özür dilerim.
Yani bir şey şunla, yaşamışsınız ama onun astral seyahat olduğunu nasıl anlıyorsunuz?
Şununla karıştırıyor muyuz acaba? Yani koma anı, ölüm anı, acının, acının evet, çok yüksek olduğu travmatik anlar.
Yani ben, bayılma anı.
Benim hayatımda ben bir kere kendimi bulunduğum yerde vücudumdan çıkarak kendimi gördüm. O an galiba bu mümkün. Şöyle mümkün, çünkü evde bize annem kedi manyağıdır. Evde bir sürü kedimiz vardı. Bir tane Arap kedimiz vardı. Gözüme tırnağını geçirdi, yani gözüme saydam tabakama tırnağa girdi ve asılı kaldı tırnağa. Ve o öyle bir acıydı ki kendimi, yani gözüme saydam tabakama tırnağa girdi ve asılı kaldı tırnağa. Ve o öyle bir acıydı ki kendimi dışarıdan gördüğümü anımsıyorum. Galiba bu dışarıdan görmek gibi şeyler galiba.
Ki bilinç durumları bunlar.
Acı mesela ama bu, ben şimdi buna hiç astral seyahat demedim
şimdi,
mesela.
Şimdi bakın bunlar yani şuur durumları çok değişik yaşanıyor. Mesela near death experience diye bir şey getirdiler bir dönem. Yani neredeyse ölüp de dönen insanlar o, üzerinde mesela bilimsel çalışmalar da yapıldı onlarda. Yani kalbi durup birkaç dakika beyin oksijenlenmediğinde işte bir şey ne gene tekrar son anda hayata döndürülen insanlar bir şeyler söylemeye başladılar. Dediler ki biz böyle böyle bir şeyler yaşadık dediler.
Ve birbirine çok benzeyen şeyler.
Evet, bunları bilimsel olarak çalışan insanlar da çıktı.
Bu acının çok acı anında bunun olması...
Travma diyebilirsiniz. Travma yani mesela o travma, sizin yaşadığınız da travma. Çocuksunuz ve bir kedi birden İlla çok korku verici.
Travma olması da şart değil. Evet, temporal lob epilepsileri var. Temporal lob epilepsisinde o anda apayrı bir bilinç duruma geçebiliyorsunuz. Hatta benim bir danışanım böyle uzaylılarla bir arada olmuştu ve size de bahsetmiştim yolda. Sonrasında yaptığımız araştırmalarda epilepsiyle ilgili belirtileri çıkıp ondan sonra da gitmişti. Bu 3-5 kere yaşadığı bir şeydi tabii ki.
Ama ya da psikotik durumlar, algı bozuklukları.
Ya illa çok büyük bir travma olması şart olmayabiliyor.
Tabii o alan başka bir şey ama mesela hani bilimsel açıdan şu var. bir şeyin iki özelliği var. Bir, ölçülebilir olması lazım. Bir, tekrarlanabilir olması lazım. Onun için biz buna vardır yoktur gibi demekten ziyade bir insan...
Bizim yani,
aslında özür dilerim. Bu bilimsel açıdan yaklaşmanız tabii ki burada bilim insanları olarak vazifeli bulunuyorsunuz şu anda.
Bey,
yani arkadaşça sohbetle bu yorumu getirmeniz çok güzel. Ama bir yandan da
bakın mesleki açıdan söylemiyorum ben.
Şu kızın şey olsa ne tatlı olmaz
evet,
mı ya?
Ama bakın mesleki açıdan söylemiyorum. Biz toplum olarak
ortaya da çıkmadı. Epilepsi hastası olayları görmek için epilepsi olmak da gerekmiyor.
Bilimsel eğitimden geçmiş insanlarız ama burada bizim yani bilimi savunuyor olmamız bizimle ilgili bir şey olmaması lazım. Bakın yükselen bir değerler sesi var. Yani bir toplumda hani ne demiş çok değerli birisi? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yani devamı da var onun. Başka evet, bir şey aramak.
Mustafa Kemal Atatürk.
Evet. Oradaki söz aslında onun içindeki hikmet şu. Yani benim bilimle uğraşıp sizin bilimle olmayan alanda uğraşmak hayatınızın yönünde, temel istikametinde, pusudanız, temel değerlerinizde öncelik sırası olacaksa mesela ben de inkar etmiyorum, ben de ilginç buluyorum, renkli buluyorum, dinliyorum, seyrediyorum, bazen okuyorum sizin alanınızdaki şeyleri. Ama benim hayatımda bir şeyleri öncelik sırasıyla yönlendireceksen ve seçim yapacaksan benim pusulam ne olacak? Yani ben mesela diyelim ki rüyalarımda bir problem yaşıyorsam, değişik algı durumlarına girip çıkıyorsam, ilk önce benim aklıma ne gelmeli? Yani ilk düşünce şu olursa, ben astral seyahat yapıyorum gibi düşünürseniz bu bir hayat değerini temsil eder. Ama bu benim yaşadığım nasıl bir şey? Acaba duygusal, davranışsal bir özel bir duruma mı girdim? Yani bir uzman ne der bu konuya? Ya da ben mutsuz muyum, sıkıntılı mıyım diye düşünürseniz o başka bir şey. Yani birisinin diğerini yok sayması, inkar etmesi değil. Öncelikler meselesi. Yani hayatınızdaki temel, bakın giderek toplumda bizim ülkemizde son zamanlarda bu daha da şey hale gelmeye başladı. Yani bilimcilik aşağılanmaya başlandı. İşte bilim her şey demek değildir.
Ya
nereden çıkardınız?
Sadece entelektüel kelimesinin evet, bu kadar aşağılandığı tabii, bu ülke görmedik. Entel diye başladı, bir kelime kullanıyor.
Mesela
bilim
işte,
biraz
pozitif, sezgileri bilimler, işte,
kısıtlıyor. Öyle bir şey
ama
var.
Ama bu açıdan siz de farklı düşünmüyorsunuz.
Aslında bakın bir şey söyleyeyim. İnsanlık nasıl aydınlanmış biliyor musunuz Rönesans'ta? Birileri çıkmış demiş ki ya bir dakika ya. Bilim diye bir şey var demiş. Sanat diye bir şey var demiş. Rönesans başlayınca ışık gelmiş. Yani hatta bunu adı da aydınlanma dönemi diyorlar ona. Şimdi mesela bilimin öyle bir iddiası yok. Doktor Bey çok güzel söyledi. Biz her fenomeni açıklayacak diye bir şey. Ama ben yaşarken ve toplum olarak bir ülkenin politikası belirlenirken, değerleri belirlenirken hangi kriter benim için bir numaralı öncelik olacak? Yani yani bilim bilincilik, aşırı bilincilik anlamında söylemiyorum ben. Ya
bilim bilincilik evet, yani, ayırtmak lazım. Benim hastalığım yok diyorsunuz. Çok saygı duyuyorum buna inandığınıza da şu var. Şimdi bazı şeyler var ki
UFO gören
onlar,
çok fazla insan var ve uzaylılarla irtibatta bulunduğunu, oraya gittiğini ve geri geldiğini söyleyen.
Hayır,
hepsi hasta.
Kabul ediyorum. Ya. Sadece doktor beye şunu evet, söylemek istiyorum. Böyle bir şey yaşadığımızda ilk önce bir şey var mı ya bir bakmak lazım. Neden? Şimdi temporal lob epilepsi mesela diyoruz ama sadece olacak, belirtisi anlıksal olabilir, duygulardır. O kadar. Ne kişi düşer, ne bilincini hayır, kaybeder, ne bir şey yapar. Hiçbir şey anladım, olmaz. Yani bunu hayatının belirli dönemlerinde de yaşar. Hani bir böyle bir şeye bir bakıp gerçekten böyle yok bir şey yani, var mı?
O yoksa yani o dünya dışı bir konu koymak olduğu için lazım.
Başka dünya dışı, var. Dünya, niye dünya
zaten
dışı
binlerce
dışı
alem var. Yani tek bir gezegende evet, sınırlı olarak evet, düşündüğümüzde buraya
ben
göre bir çözüm.
Reenkarnasyona yani hazır böyle bir hani beynin bir şu anda gazımızı almak için söylüyorum. Arkadaşlarım beni uyardılar. Şu reenkarnasyona örnek fotoğrafı gösterir misiniz? Değerli konuğumuz Sayın Reşat Sabri Yurdakul'un mesela geçen Perşembe gecesi bir program yaptık. Erzurum'un Cağ Kebabı'nın sahibi.
Olağanüstü ya.
Yani şimdi bakınız. Yani,
Sabri Hocam çok.
Ya hayır. Olacak bir şey değil. Biri doktor, biri kebapçı. Bakınız.
Aslında ben oyum diyormuş.
Bizim çünkü ekip
ben benzer gördüm ama bu kadarını
hayır Okan ekip Bey, diyor ki çok... yani ekip diyor ki abi yanlışlıkla aynı hakikaten adamı tekrar çağırdı ya da biz bilmiyorduk
programı
adamı...
çok sevdim geri geldim diye
aynı adamın kebapçısı mı var çünkü bir kebap gecesi yaptık evlere filan kebaplar gitti bilmem neler yaptı falan bir garip bir şey gerçekleşti.
Siz her
bunda
zaman çağ kebabı seviyorsunuz değil mi?
Evet.
Aslında gizliden gizli
onunla ilgili bir şey bu astral seyahat konusunda yine biraz beynin gazını almak açısından söyleyeyim.